Şan 22, ürkmüş geyik yavruları gibi şehre sığındılar. Terlerini havada kurutuyorlar, susuzluklarını bir şey içerek gideriyorlar, sonra Hisar'ın güzel mazdallarına dayanıyorlardı. O sırada Ahaylılar, kalkan omuzda surlara yanaşıyorlardı. Hector yalnız, meymenetsiz bir kaderle bağlı, orada Ilion ile Sykes kapıları önünde duruyordu. O ara Forebos Apollon Peleoğlu'na seslenerek şöyle dedi. Peleoğlu, niçin beni çabuk ayaklarında kovalıyorsun? Sen ancak ölümlü bir insansın, ben ise ölümsüz tanrıyım. Benim bir tanrı olduğumu bile henüz anlayamamışsın ki azgınlığında direniyorsun. Şu bozguna uğrattığın Troyalılarla artık savaşmak niyetinde değil misin yoksa? Onlar rahat rahat şehirlerine ulaştılar, sen ise buralarda yolunu şaşırıp duruyorsun. Anla artık, sen beni öldüremezsin. Kaderin, senin eline teslim ettiklerinden değilim. O zaman ayağına çabuk Ahileus çok titizlenerek şöyle dedi, bana oyun oynadın. Uzağa atan, tanrıların ey sevimsizi. Hile ile beni surlardan uzaklaştırarak, buralara getirdin, bu olmasaydı daha birçok savaşçılar, Ilion'a ulaşmadan önce tozu toprağı ısırmış olacaktı. Troyalıları kurtarıp büyük bir şanı elimden aldın, senin için hiçbir tehlike yoktu, bir cezaya çarpmaktan korkmuyordum. Ben senin cezanı verirdim ama, ne çare, elimde gereken vasıtalar yok. Böyle dedi ve aklıyla büyük şeyler düşünerek şehre doğru yürüdü. Yarışta ödül kazanmış bir at nasıl dört nayla koşar, arkasından da arabayı zahmetsizce sürüklerse, onun gibi Ahilleus, tabana kuvvet. Çabuk gidiyordu. İhtiyar Priam, en önce ovada sıçraya sıçraya gittiğini gözleriyle görmüştü. Yaz sonu, gökte, aley saçay gibi görünen ve Orion'un köpeği ismi verilen çok parlak yıldıza benziyordu. Fakat bu yıldız uğursuz bir alamettir, zavallı insanlara çok zararlı sıtma getirir. Koşarak gelen Ahilleus'un üstünde başında tunç böyle bir ışıltı ile parlıyordu. İhtiyar içini çekti. Ellerini kaldırarak başına dövdü, sonra derin bir fıçkırıkla oğluna yalvardı, Hector. Kale kapılarının önünde Ahilleus'la dövüşmek arzusu üzerinde direnerek duruyordu. İhtiyar acıklı bir sesle, iki kolu uzanmış, şöyle dedi, Hector, çocuğum, dinle beni. Yarenlerinden uzak, yalnız başına, bu adamı bekleme, çok çabuk Peleoğlu'na yenilir, kaderine erişirsin, çünkü senden çok daha kuvvetlidir. Hey tanrılar, siz onu, Peleoğlu, benim gibi sevseydiniz. Köpekler ve akbabalar, çabuk yerlere serilmiş, yerlerdi, benim de yüreğim yakıcı kaydısından kurtulurdu. Nice yiğit, oğlumu benden almış. Öldürmüş veya uzak adalara götürüp satmıştır. Bugün de şehre ulaşan Troyalılar arasında iki oğlumu Lycaon ile Polydor'u göremedim. Bunları bana şanlı kadın Lado vermişti. Eğer ordu içinde yaşıyorlarsa tunçla altınla onları kurtarırız, bunlar bizde eksik değildir. Fakat eğer yok olmuşlar, Hades'in konaklarına inmişlerse yüreğimizde. Onları hayata getiren ben de annelerinin yüreğinde. Ne acı bir yas olur. Hiç olmazsa sen, Ahilleus'un kolu ile düşüp yok olmasan, bütün başka kaygılarımız kısa sürerdi. Haydi çocuğum, hisarımızın içine gir. Böyle yaparsak Troyalı erkek ve kadınları korursun, Peleoğlu'na büyük şanı vermezsin, sen de tatlı canından olmazsın. Sonra sen, bana da acı, daha başımda, biraz duygusu kalan ben zavallı ihtiyara acı. Zeus hata bana neler çektirmedi, gözlerimin önünde oğullarım can çekişti, kızlarım halayıklığa sürüklendi, konağım harap edildi, torunlarım cana kıyan dövüşlerde yerlere serpildi. Gelinlerimi uğursuz Ahaylılar kucakladı, şimdi de ihtiyarlığın eşiğinde beni zalim bir kader bekliyor. Bir kaydının veya bir kılıcın sivri tuncu ile vücudundan hayatım koparıldıktan sonra kapındaki kan içen köpekler paralayacak. Kapılarımda bekçilik etsinler diye soframda beslediğim köpekler azgın bir yürekle kanımı sömürdükten sonra gelip divanhanemde dolaşacaklar. Sivri tunç ile vücudu delik deşik edinmiş genç bir savaşçı için neyse, ölü düşüp yatması bile güzel, fakat köpeklerin beyaz bir alna, apak bir başa, kılıçtan geçirilmiş bir ihtiyarın erkekliğine hakaret etmeleri, işte zavallı insanlar için bundan daha acıklı felaket olmaz. İhtiyar böyle dedi ve avuç avuç beyaz saçlarını yoldu. Fakat yine de Hector'un yüreğini kandıramadı. Öbür yandan annesi de gözyaşları dökerek fidan ediyordu. Bir eliyle koynunu açtı, öbürüyle de memesini tuttu, ağlayarak kanatlı sözler söyledi. Hector, çocuğum, bu göğüse saygı göster. Bana da acı, hatırla çocuğum, seni şu bağrıma basardım, orada bütün kaygılar unutulur. Bu düşman savaşçıya hisarımızın içinde yenmeye bak. karşısına çıkıp onunla yakından dövüşme. Düşün, seni öldürürse, misini doğuran ben, ne bunca hediyeler vererek aldığın karın bir cenaze yatağı üzerinde senin için ağlayamayacağız. Bizden uzak, gemilerin yanında, arbostluların köpekleri yiyecekler. Sevgili oğullarına ağlayarak böyle yalvarıyorlardı. Fakat Hektor'un yüreği bir türlü kanmıyordu. Hep orada duruyor. Devsel Ahilleus'un yaklaşmasını bekliyordu. Dağ başında zehirlerle beslenmiş bir ejder, cana kıyan bir kızgınlık içinde, deliliğin önünde çöreklenmiş, ürkütücü gözlerle insanı nasıl beklerse. Bunun gibi Hector, hiçbir şeyle söndürülemez bir iç ateşiyle, orada gerilemeksizin, parlak kalkanı surun bir çıkıntısına dayanmış duruyordu. Bu ara titizlenerek olu gönlüne şöyle dedi, "Vah, bana! Kapılardan ve hisarlardan öteye geçersem, en önce Polydamas beni ayıplayacaktır. Ahilleus'un harekete geçtiği o meymenetsiz gece, bana, Troyalıları şehre çekmeyi öğütlemişti. Ben dinlememiştim, dinleseydim ne kadar iyi olacakmış. Şimdi halkımı mahvettikten sonra, Troyalı erkeklerden ve uzun enterili Troyalı kadınlardan utanıyorum. Bir gün bir değersizin, Hector gücüne aşırı güven gösterdiği için halkını mahvetti, demesini istemiyorum. Ama böyle diyeceklerdir. Benim için Ahilleus'un karşısına çıkmak ve onu öldürmeden veya şehrimin önünde, onun kolu altında düşüp şanla şerefle ölmeden dönmemek çok daha kazançlı olur. Bir de göbekli kalkanımı ve güçlü tuldamı bir yana koysam, mızrağımı duvara dayasam, doğru, kusursuz Ahilleus'un yanına gitsem, ona Helene'yi ve vaktiyle Alexandros'un koca karınlı gemileriyle Troy'a getirmiş olduğu bütün hazineleri teklif etsem. Evet, aramızdaki kavgaya sebep olan bu malları Atreollarına vermeye hazırım. Bundan başka, güzel şehrimizde bulunan bütün zenginlikleri Ahaylılarla paylaşırım. Hatta ihtiyarlar meclisine hiçbir malın kaçırılmayacağına ent de içiririm. Fakat yüreğimin böyle tartışmaya ihtiyacı var, silahsız bir kadın gibi yanına gidersem, hiçbir saygı göstermeden. Beni öldürebileceğinden korkmam gerekmez mi? Hayır, meşeye çıkmak, kayaya tırmanmak zamanı değildir. Veya delikanlı ile genç kızın oturup konuştukları gibi bizim uzun uzadıya oturup konuşmaya vaktimiz yoktur. En iyisi, en büyük tezlikle karşılaşıp kavganın çözümüne erişmektir. Bakalım, Olimpozlu. İkimizden hangisine şanı vermek niyetindedir? Böyle düşünüp bekliyordu. Fakat işte, Ahilleus, sıçrayıcı tuldalı savaşçı Enyal, Ares gibi yaklaştı. Filyonkayın ağacından, ürkütücü mızrağı sağ omuzunda titreşiyordu. Vücudunun her yanından alevli ateşe veya doğan güneşe benzeyen parıltılar çıkıyordu. Onu görür görmez Hector'u korkudan titreme aldı. Artık durduğu yerde kalma yüreği yoktu. Kale kapılarını arkasında bırakarak oradan kaçtı. Peleoğlu ise, ayaklarından emin, arkasından atıldı. Dağlarda bütün kuşların en çabuk uçanı Milan, kolay bir saldırışla ürkek kumru kuşu üstüne atılır. Kumru sıvışarak kaçar, Milan, tiz seslerle, sıkışık sıçramalarla yaklaşır, yürekten onu yakalamak isteğindedir. Bunun gibi ateşli Ahilleus, doğru, Hector'un üstüne uçaycasına atılır. Hector ise korkudan titreyerek Troya hisarının altına, dizlerinin may gücü ile kaçar. Gözetleme yerini ve rüzgarların dövdüğü incir ağacını geçtiler, hep surlardan uzaklaşarak büyük yola atıldılar. Güzel sularla akan iki çeşmenin başına ulaştılar. Akışı burdaçlı Skamandros'un iki pınarı burada fışkırmaktadır. Birinden ılık su akmakta, üstüne ateşin alevine benzer bir duman yükselmekte. Öbüründen yaz ortası, buz gibi, kar gibi donmuş bir su akar. Bunların bir yanında geniş geniş yunaklar vardır, barışık zamanında Ahaylılar gelmeden. Buradan Troyalıların kadınları ve genç kızları çamaşırlarını yıkarlardı. İkisi bu pınarları koşarak geçtiler. Biri önden kaçıyor, öbürü arkadan kovalıyordu. Bu bir yarış değildi, bir kurbanlık. Bir boğa derisi veya başka bir ödül kazanmak için koşmuyorlardı. Bu kovalamacanın hedefi at kısrak terbiyecisi Hector'un hayatı idi. Üç defa Priam'ın şehrini çabuk koşan ayaklarıyla dolaşmışlardı. Bütün tanrılar seyirlerine bakıyordu. Tanrıların ve insanların babası İlkin söz alarak şöyle dedi, "Eyvah! Troya hisarının etrafında sevgili birinin kovalandığını gözlerimle görüyorum. Yüreğim Hector için kaydılanıyor, bana nice öküz butları yakmıştı, kimi vakit çok kıvrımlı İda'nın yüksek tepelerinde, kimi vakit kendi Akropolunda. Şimdi ise tanrısal Ahilleus onu çabuk ayaklarıyla, Priam'ın sitesi etrafında kovalıyor. Haydin, tanrılar, danışarak bir karar verin, ölümden kurtaracak mıyız? Yoksa şu saatte çok cesur bir yiğit ise de, Pileolu Ahilleus'un kolu altında öldürecek miyiz? Çıkır gözlü Athena ona şöyle cevap verdi. Beyaz yıldırım sahibi, kara bulutlu babamız, bu söylediklerin nasıl sözlerdir? Çoktan beri kaderi belirmiş ölümlü bir insanın sen şimdi canlara kıyan ölümden kurtarmak mı istiyorsun? Nasıl istersen, fakat biz öbür tanrılar seni onaylamada birleşemiyoruz. Bulut devşiren Zeus da böyle cevap verdi. Korkma, kızım, Tritogenia, iyice kararlaşmış bir yürekle konuşmuyorsun, sana karşı da yumuşak davranmak isterim. Haydi, düşündüğün gibi yap. Hem de gecikme, böyle dedi ve Athena'nın ateşli isteğini bir kat daha alevlendirdi. Tanrıça bir sıçrayışla Olimpos'un tepelerinden havalanıp indi. O sırada ayakları çabuk Ahilleus, inatçı bir direnme ile Hektor'u kovalayıp kakıştırıyordu. Bir geyiğin yavrusunu yuvasından kaldıran bir köpek, dere tepe, arkasından kovalar, geyik yavrusu, bir ara. Görünmeden bir ağaçlığın içine sığınır, köpek peşini bırakmaz, hiç durmadan onu buluncaya kadar araştırır. Bunun gibi Hektor da ayağına çabuk Peleolu'nun gözünden bir türlü kaçamıyordu. Ne zaman daydan kapılarına asılıp Hisar'ın içine sığınmayı düşünse her defasında Ahilleus ondan önce davranarak ve kendi şehir tarafına koşarak yolunu kesiyor ovaya doğru sürüyordu. Böylece o gün ne Ahilleus Hektor'u yakalayabiliyor ne de Hektor Ahilleus'tan kaçınabiliyordu. Bir defa daha, son bir defa Apollon Hektor'un yanına gelerek yiğitliğinin ve baldırlarının kuvvetini arttırdı. Kara Ecai tanrıçalarının eline düşmesine bir kere daha engel oldu. Bu sırada tanrısal Ahilleus yarenlerine işaret ederek Hektor üzerine silah atmamalarını emretti. Başka birinin silahıyla vurulmasını, böylelikle şanı almada kendisinin ikinci kalmasını istemiyordu. İşte dördüncü defa olarak pınarlara, çeşmelere geliyorlardı. O zaman tanrıların babası altın terazisini açtı. İki kefesine ikisinin acı ecel tanrıçalarını koydu. Sonra teraziyi ortasından kaldırdı. Hektor'un ecel tanrıçası ağırlığıyla baskın gelerek kafesi Hades'in içine ağdı. O zaman Forebos Apollon onu kaderine bıraktı. Öbür yandan çakır gözlü Athena Pileolu'na yaklaşarak kanatlı sözler söyledi. Bu sefer umarım ki ikimiz Ahaylıların gemilerinde. Yiğitliğine ne kadar yüksek olursa olsun Hektor'u yenerek büyük bir şan kazanacağız. Artık bu saatte elimizden kaçamayacaktır. Uzağa atan Apollon Egit kalkanını tutan Zeus babanın ayaklarına kapanıp yalvarsa da bir şey elde edemeyecekti. Sen artık dur ve nefes al, ben ötekine gidiyorum, seninle yüz yüze. Dövüşmeye kandıracağım, Athena böyle dedi, öbürü de dinledi ve yüreği sevinçle doldu. Durdu ve mızrağının sivri tunç temrenine dayandı, tanrıça ayrılarak tanrısal Hektor'u bulmaya gitti. Deifobos'un boyuna bosuna girerek yaklaştı, hiç gevşemeyen sesiyle şu kanatlı sözleri söyledi. Abiyeciğim, ayağına çabuk Ahilleus, seni Priam'ın şehri etrafında kovalamakla hayli yordu, haydi. Duralım, karşı koyarak onu uzaklaştıralım. Buna karşı Tuldas'ı kıvılcım saçan büyük Hektor cevap verdi, sen çoktan beri benim için. Priam'dan ve Hekübe'den doğmuş kardeşlerimin hepsinden daha sevgiliydin. Fakat bugün sana çok daha yüksek bir değer veriyorum. Sen beni görünce yüreğine uyarak Hisar'dan çıktın, yanıma geldin. Öbürleri ise Hisar'ın içinde kaldılar. Çıkır gözlü tanrıça Athena ona cevap verdi. Abiyeciğim, babam da hanım annem de ayrı ayrı dizlerime kapanarak, yarenlerinde etrafımı alarak yalvardılar. Olduğum yerde kalmamı söylediler, hepsi korkudan titriyorlar. Fakat göğsümde yüreğim acı bir yas içindeydi. Haydi, şimdi ikimiz doğru öne yürüyelim, coşkunlukla, mızlaklarımızı esirgemeden. Dövüşelim, böylece anlayacağız, Ahilleus bizi öldürüp kanlı soykalarımızı koca karınlı gemilere götürebilecek mi, yoksa senin mızrağınla yenilip düşecek mi? Haince böyle konuşan Athena yürüyüp yolu gösterdi. İkisi karşılıklı yürüyerek birbirine yaklaştılar. O zaman Tuldas'ı kıvılcım saçan büyük Hektor en ilkin söz alarak şöyle dedi. Senden artık kaçmak istemiyorum. Pileolu üç defa Priam'ın şehri etrafında saldırışını beklemeye cesaret etmeden. Kaçarak dolaştım fakat artık yüreğim durup sana karşı kafa tutmamı söylüyor. Elime mi geçersin ben mi senin eline geçerim. Haydi burada tanrıları tanık tutalım. Aramızda bir anlaşmaya varmak için onlardan iyi şahitlerimiz olmaz. Eğer Zeus bana üstünlüğü verir de canını alabilirsem sana yakışmayacak büyük hakaretlerde bulunmayı düşünmüyorum. Tersine, silahlarını aldıktan sonra cesedini Ahaylılara vermek niyetindeyim, Ahilleus. Sen de böyle yapacağına söz ver. Ayakları hafif Ahilleus ona kızgın bir gözle bakarak şöyle dedi. Kötülüğü unutulmaz Hektor, bana anlaşmalardan söz açma. Arslanla insan arasında yeminli anlaşma olmaz, kurtla kuzunun yürekleri de birbiriyle anlaşacak gibi yapılmış değildir. Benimle senin de anlaşıp sevişmemize hiçbir yol yoktur. İkimizden biri düşüp kanıyla Ares'i doyurmadıkça herhangi bir anlaşma düşünülemez. Bunun için bütün yiğitliğini yüreğinde topla. Cesur bir savaşçı olmaya her zamandan çok şimdi senin ihtiyacın vardır. Senin için sığınacak tanrı da kalmamıştır. Az sonra Pallas Athene seni kolumun altına verecek bir vuruşumla yarenlerimden. Azgın uzağınla öldürmüş oldukların için yüreğimin çektiği bütün kaygıları ödeyeceksin. Böyle dedi ve mızrağını sallayarak doğru öne fırlattı. Fakat ün salmış Hektor, silahın girişini görerek çömerdi, ondan kaçınabildi. Tunç mızrak uçarak Hektor'un üstünden geçti, gidip toprağa çakıldı. Pallas Athene hemen budunlay çobanı Hektor'a görünmeden mızrağı alıp Ahilleus'a verdi. Bunun üzerine kusursuz Hektor, Peleoğlu'na seslenerek şöyle dedi, hedefe ulaştıramadın. Demek tanrılay benzeri Ahilleus, öleceğim saati Zeus'tan haber almış değildin. Oysa bildiğini söylüyordun. Sen güzel söz söyler, palavra savurur birisin ama bunlarla yiğitliğimi, iç ateşimi unutturamazsın. Kaçan birinin sırtına silahını saplamana fırsat vermeyeceğim. Doğru, üstüne yürüyorum, silahını göğsüme çal, tanrılar izin veriyorsa. Şimdilik sen, tunç kaybından kendini sakın. Ah, şunu bir tenine yerleştirebilsem. Ölen Troyalılar için kavganın ağırlığı azalırdı. Onlar için en büyük musibet sensin. Böyle dedi ve uzun mızrağını sallayarak öne fırlattı ve Peleoğlu'nun tam kalkanına değdirdi. Fakat silah kalkandan çok uzağa geri tepti. Hektor, elinden silahının boşa atıldığını görünce titizlendi. Olduğu yerde burnu kırılmış kaldı, gönderi kayın ağacından mızrağı da elinden gitmişti. Yüksek sesle beyaz kalkanlı Deifobus'u silahını getirmek için çağırdı. Fakat Deifobus artık yanında yoktu. Hektor yüreğiyle işi anlayarak şöyle dedi, eyvah, şüphe kalmadı, tanrılar beni ölüme çağırıyorlar. Ben yanımda kahraman Deifobos'un bulunduğunu sanıyordum, meğer Athene bana oyun oynamış. Artık acı ölüm şu saatte benden pek uzak değildir, ondan kaçınma hiçbir çare kalmadı. Demek eskiden beni bütün gönlüyle koruyan Zeus'un ve oğlu Apollon'un asıl istediği buymuş. Şimdi artık kaderin elindeyim, fakat savaşsız, şanssız ölmeyeceğim. Gelecek insanların işiteceği işler görmeden ölmek istemiyorum. Böyle dedi ve böğrüne asılmış büyük ve güçlü kılıcı çekti. Sonra kendini toparlayarak öne atıldı. Yüksekten uçan ve karanlık bulutlar arasından ovaya doğru giden kaytal, yumuşak yürekli bir kuzuyu veya deliğinde saklanan tavşanı kapmak için nasıl atılırsa, onun gibi Hektor da sivri kılıcını sallayarak öne atıldı. Ahilleus da ileri sıçradı. Yüreği vahşi bir ateşle doluydu. Göğsünü sanat ve işlenmiş kalkanıyla örttü. Alnında dört tepelikli tuldası vardı. Onda Hephaistos'un taktığı güzel, ağır altın sorbuç sallanıyordu. Gecenin en karanlık zamanında, başka başka yıldızlar arasında ilerleyen yıldız, gökte en güzel yeri olan çupan yıldızı nasıl parlarsa onun gibi. Ahilleus'un sağ elinde salladığı bilenmiş mızrak alev alev parlıyordu. Tanrısal Hektor'un ölümünü düşünerek gözleriyle etinin, zırhın vücudunun en korunmamış yerini arıyordu. Vücudunun her tarafı tunç silahlarla, öldürdükten sonra güçlü Patroklos'tan soymuş olduğu güzel silahlarla örtünmüştü. Yalnız bir nokta köprücük kemiğinin omzu boyundan, boğazdan ayırdığı nokta görülebiliyordu. Can en kolay buradan alınabilirdi. Tanrısal Ahilleus ateşli bir saldırışla işte buraya mızrağını Hektor'a sapladı. Temlen doğru, nazik boynun içinde işledi. Bununla beraber ağır silah gırtlağa değmemişti, birkaç kelime söyleyip cevap verebilirdi. Hektor tozların içine yuvarlanırken tanrısal Ahilleus zaferini söylüyordu. Hektor, Patroklos'u soyarken belki ucuz kurtulacağını sanıyordun. Beni hiç hesaba katmıyordun, çünkü çok uzaktaydım. Akılsız adam, senden daha cesur bir koruyucusu olarak ben arkasındaydım. Şimdi dizlerini çöktürdüm, köpeklerle kuşlar seni parçalayıp yiyecekler, ona ise Ahaylılar cenaze şereflerini vereceklerdir. Sönmek üzere olan bir sesle tanrısal Hektor şunları söyledi. Sana yalvarıyorum, dizlerine kapanıyorum. Annen için, baban için, tatlı canın için beni Ahay gemilerinin yanında köpeklere payçalatma. İstediğin kadar tunç, altın kabul et babamın. Sevgili annemin sunacakları hediyeleri al, cesedimi onlara ver. Troyalı erkekler ve kadınlar bana da cenaze ateşi şerefinden bir pay ayırsınlar. Ayağına çabuk Ahilleus, ona kızdın bir gözle bakarak şöyle dedi. Köpek, dizlerime kapanma, anam babam adına yalvarma. Yüreğimin öfkesi öyle büyük ki seni çiğ çiğ, kıtır kıtır yemek isterdim. Bana ettiklerinden sonra hiçbir şey köpekleri başından uzaklaştıramaz. Bana 10 kat, 20 kat diyetini getirseler, teraziye vursalar fazlasını da vaat etseler. Daydanoğlu Priyam senin ağırlığınca altın getirip teraziye koysa, hayır, seni hanım annen bir cenaze yatağına yatırmayacak, doğurduğu oğlu için ağlayamayacak, seni köpekler. Kuşlar paralayıp yiyecektir. Tuldası kıvılcımlar saçan Hector, ölürken şunları söyleyebildi, seni daha görür görmez bilmiştim. Sen kanmazsın, sende demirden bir yürek var, yalnız dikkat et. Tanrıların öfkesini üstüne çekmeyesin, bütün yiğitliğinle beraber bir gün Paris ile Forebos Apollon sana da Sykes kapılarının önünde ölümü vereceklerdir. Bu sözleri bitirirken her şeye son veren ölüm onu da kaplamıştı. Ruhu üyelerinden ayrılarak gençliği ve yiğitliği bırakmış, kaderini ağlayarak Hades'e uçmuştu. Tanrısal Ahilleus şunları söylerken o ölmüştü, sen öl gil. Ölüme Zeus ve öbür tanrılar ne zaman isterlerse ulaşacaktır. Böyle dedi ve ölüden tunç mızrağını çekerek bir yana koydu. Sonra omuzlarından kanlı silahları çıkardı. Ahaylıların oğulları her yandan koşup geldiler. Hayran hayran ölünün boyuna bosuna, güzelliğine seyirci oldular. Her gelende bir vuruş indiriyordu. Aralarında şöyle diyorlardı, şurada uzanıp yatan Hector ne kadar yumuşak, gemilerimizi alevli ateşe veren Hector ne kadar başkaydı. Hepsi böyle söylüyor, sonra yaklaşıp ölüye vuruyorlardı. Ayağına çabuk tanrısal Ahilleus silahlarını soyduktan sonra Arbosluların ortasında dikilip kanatlı sözler söyledi. Dostlar, Arbosluların başları ve kılavuzları. Tanrıların izniyle şu adamı yere vurduk. Kendi başına bize, bütün öbür düşmanların birlikte ettikleri fenalığın fazlasını yapmıştı. Şimdi, haydin, silahlı olarak çepeçevre şehrin etrafını dolaşalım. Troyanıların ne yapmak niyetinde olduklarını sınayalım. Hector düştükten sonra, bugün yüksek şehirlerini bırakıyorlar mı, yoksa onsuz da ne olursa olsun tutunmak mı istiyorlar? Fakat böyle tartışmaya yüreğimin ne ihtiyacı var? Patroklos, gemilerimizin yanında yatıyor, henüz gömülmemiş ağlanmamıştır. Onu unutamam, ben yaşayanlar arasında bulundukça ve baldırlarım hareket edebildikçe unutamayacağım. Hades'te bile, başkaları kendi ölülerini unutsa da ben arkadaşımı hatırlayacağım. Şimdi, Ahay oğulları, bu adamı gemilere götürelim ve götürürken Pein duasını okuyalım, büyük bir şan kazandık, tanrısal Hector'u öldürdük, Troyalılar, şehirlerinde, ona bir tanrı imiş gibi dua ederlerdi. Böyle dedi ve tanrısal Hector'a aşağılayıcı işler tasarlıyordu. İki ayağının topukla ökçe arasındaki veterleri delerek kayışlar geçirdi. Başı yayda sürüklenmek üzere cesedi arabasına bağladı. Sonra şanlı silahları yanına alarak arabaya bindi. Atlarını kamçılayıp kaldırdı. Atlar ateşli bir coşkunlukla uçuyordu. Böyle sürüklenen cesedin etrafında bir toz bulutu yükseldi. Koyu renkli saçları dağılmıştı, tozlar içinde yatıyordu. Eskiden çok güzel olan o başı, Zeus şimdi düşmanlarına teslim etmişti. Onlar da kendi vatanının toprakları içinde. Diledikleri hakaretleri reva görüyorlardı. Troyada matem bu baş toz içinde sürüklenirken, anası saçlarını yoluyordu. Çocuğunu o halde görünce parlak vualini attı, uzun uzun hıçkırıyordu. Babası da acıklı fidanlarla ağlıyordu. İkisinin etrafında ve baştan başa bütün şehir içinde, insanlar hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı. Bütün yaşlı İlyon şehri dipten tepeye ateşe verilmiş. Yanıyor gibiydi. Ruhu heyecan içinde kalan ihtiyarı halk çok güç tutabiliyordu. Ne olursa olsun Daydan kapılarından dışarı çıkmak istiyordu. Kendini çamura, gübreye atıyor. Herkesi ismiyle anarak yalvarıyordu. Çekilin ey dostlar, ne olur bırakın. Şehirden yalnız çıkayım, Ahay gemilerine gideyim. Bu azmış, yoldan sapmış adama yalvarmak istiyorum, bakayım. Yaşıma bir saygı gösterir mi? İhtiyarlığıma biraz acımaz mı? Göreyim. Onun da bir babası var, hayata getiren ve Troyalılara beleler getirmek için büyüten babası Pele. Bana çektirdiği acıları kimseler vermemiş. benim bu kadar genç ve güzel oğullarımı öldürdü. Hepsi için yas tuttum, ağladım, fakat yalnız birinin, Hektor'un matemi öyle yürek yakıcı ki beni Hades'e indirecek. Ah, bari kucağımızda öleydi. Doya doya ağlar, yasını tutardık, doğuran bahtı kara anası ile ben. Böyle diyordu, vatandaşları hıçkırıkları ile karşılıyorlardı. Öbür yandan, Hekübe'de Troya kadınları önünde uzun bir ağıta başlıyordu. Çocuğum, bahtı kara ananı gör. Bu dayanılmaz kadere ben nasıl dayanayım, seni kaybettikten sonra ben nasıl yaşayayım? Gönlümün, şehir içinde, gece gündüz kıvandığı sendin. Siten içinde, bütün Troyalı erkeklerin ve kadınların dayandığı kuvvettin. Seni bir tanrı gibi selamlarlardı, yaşadıkça onların büyük şanıydın. Şimdi ölümün, kaderin elindesin. Ağlayarak bunları söylüyordu. Fakat Hektor'un karısı daha hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir haberci kendisine gelip kocasının kale kapılarının dışarısında kaldığını söylememiştir. Yüksek sarayın bir odasında o, tezgahında bir elbovan kumaş dokuyor, türlü desenlerle süslüyordu. Hector içip kaldadan dönüşünde sıcak banyosu hazırlanmış olmak üzere, güzel saçlı halayıklara büyük bir üç ayaklı ocağa koymak emrini vermişti. Zavallı saf kadın, çakır gözlü Athene'nin banyodan çok uzak, onu Ahilleus'un kolu altında ezdirmiş olduğunu bilmiyor. Birden, Hisar tarafından gelen hıçkırıklı matem sesleri kulağına geldi. Eli ayağı uyuştu, mekik elinden yere düştü. Hemen örgüleri güzel kadınlara şöyle dedi. Olanı biteni anlamak için oraya gitmek istiyorum. İkiniz benimle beraber gelsin. Sayın kaynanamın sesini işittim. Göğsümün içinde yüreğimin dudaklarıma geldiğini duyuyorum. Dizlerim kaskatı kesildi. Priam oğullarının başında bir felaket dolaşıyor. Aklıma gelen sözler kulaklarımdan uzak kalsın. Fakat çok korkuyorum. Ahilleus yalnız Hektor'u şehirden ayırmış, ovaya çekmiş. Yiğitliğine son vermiş olmasın, o hiçbir zaman yiğitler arasında durmaz, başka taraflara koşaydı, herkesten üstün bir iç ateşi var, böyle dedi ve bir çılgın gibi, yürek çarpıntıları içinde. Saraydan çıktı, iki halayık arkasından yürüdü. Hisar'ın üstünde toplanmış halkın yanına gelir gelmez, telaşlı gözleri onun, Hektor'un, şehrin önünde yerlerde sürüklenmekte olduğunu fark etti. Dört nala koşan atlar saydısızca, merhametsizce Ahaylıların koca karınlı gemilerine doğru sürüklüyorlardı. Karanlık bir gece gözlerini bürüdü, canı çıkarcasına nefesi tükenerek arkaya yıkıldı. Başından parlak bağlarını, alnından örülmüş efserini, nihayet gelin olduğu gün altın Afrodite'nin hediye ettiği yaşmağı dağıttı. O gün tuldası kıvılcım saçan Hector sayılmaz hediyeler vererek eşinin evinden alıp götürmüştü. Yanına koşan görümceleri ve eğitileri onu ölecek gibi kendinden geçmiş bir halde tutuyorlardı. Kendini toparlayıp bir nefes aldıktan sonra derinden vidan ederek Troyalı kadınlara şöyle dedi. Hector, hey bahtı kara! İkimiz kader birliğiyle doğmuşuz. Sen Troya'da Priam'ın sarayında, ben ormanda Plakoş dağının eteğinde, Eşin'in konağında, talihsiz babanın büyüttüğü kara talihli çocuğu. Keşke dünyaya getirmeseydi. Şimdi sen derin yerlerin altında Hades'e doğru yola çıkmışsın. Beni sarayında dul bırakıyorsun. Biz iki talihsizin dünyaya getirdiğimiz masum henüz küçük. Sen artık, Hector, onu koruyamazsın. O da senin için bir dayanak olamayacaktır. Ahaylıların bize açtığı kavgadan kurtulsa da onun haklarını başkaları kapacak, hayatı acılar, kaygılar içinde geçecektir. Yetim kalan çocuğun çocuk arkadaşları bile olmaz. Her yerde başı eğik. Boynu bükük, yanakları yaşlı, ıslak olur. İhtiyaçtan babasının dostlarına başvuracak, eteklerini çekecek, fakat yüz bulmayacak, babasının bulunmayacağı ziyafette dudaklarından şarap geçmeyecek. Babası varken ilikten ve koyun yanından başka bir şey yemeyen bu tek oğu, bu Astyanaks gözyaşlarıyla dul anasının koynunu ıslatacak. Sen var iken Troyalılar ona Astyanaks, Kalibeyi derlerdi. Çünkü sen, yalnız sen, onların yüksek hisarının, kale yapılarını savunurdun. Şimdi ise, çukur gemilerin yanında, köpeklere yem olduktan sonra, çırılçıplak nazik vücuduna cıvıl cıvıl kurtlar. Solucanlar üşüşecek, vah, vah, yalnız senin için kadınların elleriyle işlenmiş, sandıklarda saklanmış yumuşak giysiler, senin çıplak tenini örtmedikten sonra, hepsi ateşlere, alevlere verilsin. Ağlayarak böyle diyordu, kadınlar hıçkırıklarla karşılıyorlardı. Şan 23, Troya şehrinde böyle hıçkırırlarken Ahaylılar gemilerin ve Helesfont'a gelmişler, atları arabalardan çözmüşler. ayrı ayrı gemilere dağılmışlardır. Fakat Ahilleus Mirmidonların atları çözüp dağılmalarına izin vermedi. Savaş düşkünü Yarenlerine şöyle dedi: "Atları çabuk koşar Mirmidonlar. Benim yakın ve sevgili arkadaşlarım, kalın duynakla atlarımızı arabalarımızdan hemen çözmeyelim. Atlarla ve arabalarla yaklaşıp Patroklos'un üstünde ağlayalım. Ölülere saygı böyle olur. Doya doya hıçkırıp ağladıktan sonra çözeriz. Burada hepimiz akşam yemeğimizi yeriz." Böyle dedi ve hepsi bir sesle fidana başladılar. Başlangıç işareti Ahilleus'tan gelmişti. Hıçkıra ağlaya, üç defa yelileri güzel atlarını sürerek Patroklos'un etrafını dolaştılar. Detis onlarda fidan arzusunu yaratıyordu. Sahilin kumu, üstlerindeki savaşçı zırhları gözyaşlarıyla ıslanmıştı. Düşmanı bozguna uğratan öyle bir kahraman için ağlıyorlardı. Ve Peleolu canlara kıyan ellerini arkadaşının koynuna koyarak uzun bir ağıta başladı. "Selam sana Patroklos. Hades'in konağına kadar selam. Sana bundan önce neler vadettimse, şimdi hepsini yerine getireceğim. Hektor'u buraya sürükleyip çiğ etlerini köpeklere yedireceğim. Sonra cenaze ateşinin önünde. Troya'nın parlak ailelerinden 12 gencin boğazını keseceğim. Sana kıyıldığı için yüreğimi yakan acı öfke yine de yatışmaz." Böyle diyor ve tanrısal Hektor için fena işler tasarlıyordu. Menüthios oğlunun yatağı yanına Hektor'u, yüzü koyun, tozlar içine serdi. Öbürleri parlak tunç silahlarından soyundular. Kişniyen atlarını koşumdan çözdüler. Sonra ayağına çabuk Yakoğlu'nun gemileri yanında oturdular, binlerce vardılar. Ahilleus, cenaze töreni için onlara nefis bir ziyafet veriyordu. Birçok beyaz boğalar boğazları kesilirken böğürüyor. Birçok beyaz koyun ve keçi de kesiliyordu. Beyaz dişli, yağları taşmış birçok domuz Hephaistos'un ateşi üzerinde kızartılıyordu. Kupalarla toplanan kanları cenazenin dört tarafına akıyordu. Bu sırada Ahay hanları ayağına çabuk Ahilleus'u tanrısal Adamemnon'a götürüyorlardı. Arkadaşının ölümüne yüreği öyle yanıyordu ki bu ziyarete güçlükle razı olmuştu. Adamemnon'un barakasına gelir gelmez, ateşe büyük bir üç ayaklı kazan koymak için sesleri çınlayışlı çavuşlara emir verildi. Peleolu'nun üstüne başına bulaşmış olan kanı yıkamaya razı etmek istiyorlardı. Fakat Ahilleus kuvvetle reddetti, bir de ent içti, tanrıların en yükseği ve en şanlısı Zeus hakkı için, hayır. Patroklos'u cenaze ateşi üzerine komadan ve üstüne toprak örterek ona bir mezar vermeden ve ben saçlarımı kesmeden önce suyun alnıma değmesine asla izin vermeyeceğim. Çünkü bu kadar büyük bir acı bir daha, ben yaşayanlar arasında kaldıkça, yüreğimi yakamayacaktır. Fakat, haydin, şimdilik, yemek belasını savalım. Ondan sonra, savaşçılar hanı Adamemnon. Şafak'la beraber, odun getirt ve ölüye, kusarık gölgeye girmek için, yanında neler bulunmak lazımsa, hepsini hazır ettir. Böylece alev daha çabuk işini görerek ölüyü gözümüzün önünden alır. Adamlarımız işlerine dönerler. Böyle dedi ve hepsi güzel güzel dinledi ve kabul etti. Canlı canlı işlere girişilerek, birlikler yemeklerini hazırladılar, sofraya oturdular. Herkesin payını alabildiği bir yemekten şikayet eden olmaz. Yalnız Peleolu, çağlayışlı deniz kenarında, uzanmış, hıçkırıp ağlıyordu, daldalayda kıyıya çarpıyordu. O ara, uyku, yüreğinin kaygılarını bastırarak, yorgun vücuduna tatlılığını yaydı, Hektor'u rüzgarların dövdüğü ilyin etrafında sürüklemekten yorulmuştu. İşte talihsiz Patroklos'un ruhu yanına geldi. Her şeyde kahramana benziyordu, boyu, güzel gözleri, sesi aynı idi, aynı elbiselerle de giyinmişti. Alın ucunda ayakta, durarak Ahilleus'a şöyle dedi: "Uyuyorsun ve beni unutuyorsun, Ahilleus. Yaşarken beni ihmal etmezdin, fakat öldükten sonra ediyorsun. Ne kadar mümkünse çabuk göm, Hades'in kapılarından geçeyim. Ruhlar, ölülerin gölgeleri, beni uzaklaştırıyorlar. Suyu geçip yanlarına varmama yer vermiyorlar, boşuna Hades'in yüksek kapıları önünde dolaşıyorum. Ver elini bana, bak, ağlayarak söylüyorum. Cenaze ateşimden sonra Hades'ten artık hiç çıkmayacağım. Artık yaşarken olduğu gibi yan yana ve baş başa oturup konuşamayacağız. Fakat tanrılar benzeri Ahilleus, senin de kaderin Troyalıların duvarları önünde ölmek değil midir? Sana bir şey daha söyleyeceğim, bilmem beni dinleyecek misin? Küllerimi seninkilerden uzak komayasın, Ahilleus. İkimiz evimizde beraber büyümüştük. Menüthios beni Oponte'den size kaçırmıştı. Çok gençtim, elimden bir kaza çıkmıştı, istemeden, aşık oynarken, Amfidamas'ın oğlunu öldürmüştüm. İyi araba sürücüsü Pelebin'i iyi kabul etmiş, baktırıp büyütmüş, sana seyis vermişti. Bunun gibi, mümkün olsa da ikimizin külleri aynı yerde, şanlı annenin sana verdiği altın gizlek, örn içinde saklanabilse. Ayağına çabuk Ahilleus şöyle cevap verdi, sevgili baş. Niçin bana gelip bu kadar şeyler söylüyorsun? Emin ol, seni dinleyeceğim, her şeyi istediğin gibi yapacağım. Biraz yaklaş bana, küçük bir an için olsun, birbirimizin kucağında doya doya ağlayalım. Böyle diyerek ellerini uzattı, fakat hiçbir şey tutamadı, ruh, küçük bir sesle, duman gibi, yerin altına gitti. Ahilleus, hayret içinde, bir sıçrayışla kalktı. Ellerini çırparak acıklı sözler söyledi. Hey, hey, Hades'e giden ruh, yaşayan bir şey, bir gölgedir, yalnız onda akıl kalmaz. Bütün gece talihsiz arkadaşımın ruhu yanındaydı, ağlayıp fidan ediyor, dilekler sıralıyordu. Kendisine şaşılacak derecede benziyordu. Böyle dedi ve herkesi ağlattı. Gülparmaklı şafak görününceye değin ölünün dört yanında hıçkırıp ağladılar. O zaman Adamemnon Han, bütün barakalardan adamlar ve katırlar odun aramaya gitsin diye emretti. Bir savaşçı, sevimli İdomeni'nin seyisi Merion bu işler üzerine memur edildi. Ellerinde oduncu baltaları ve iyi örülmüş ipler. Yola çıktılar. Katırlar önden yürüyorlardı. Çokpınar ile İda'nın yamaçlarına gelince, çabuk çabuk, yüksek ve çok yapraklı meşe ağaçlarını devirmeye başladılar, ağaçlar büyük takırdı ile düşüyordu. Odunlar büyük yığınlarla Ahilleus'un gösterdiği yerlere serildi. Sonra, Peleoğlu'nun emriyle, savaş düşkünü Mirmidonlar kalktılar, silahlarını takınıp arabalarına, arabacıları da beraber bindiler. Önden arabalar gidiyor, arkadan yayalar yürüyorlardı. Ortada Patroklos'u, yarenleri elleri üstünde götürüyorlardı. Başını tanrısal Ahilleus tutuyordu, sevgili arkadaşını Hades'e iletiyordu. Cenazeyi Peleoğlu'nun gösterdiği yere koydular. Patroklos'un üstü, kesilen ve üzerine atılan saçlarla örtünmüştü. En önce Ahilleus, Siperkios ırmağı için beslenmiş olduğu kumral saçlarını kesmişti. Kestikten sonra öfke ile şöyle dedi, Siperkios, babam Pile sana boşuna söz vermiş, bir gün oraya, vatanıma dönersem, saçlarımı senin için kesecek, sana yüzlük kurban sunacaktım, sularının içinde. Tapınağının, Dutırlı Harimi'nin bulunduğu yerde 50 teke kurban kesecektim. İhtiyarın dileği ve verdiği söz böyleydi, fakat sen onun dileğini başarmadın. Ben artık vatanımın sahillerini göremeyeceğim, bunun için saçlarımı burada, kahraman Patroklos'a sunuyorum. Böyle diyerek saçlarını arkadaşının elleri içine koydu ve herkesi hüngür hüngür ağlattı. Hepsi böyle, güneşin ateşleri sönünceye kadar vıçkıra duracaklardı. Eğer Ahilleus gidip Adamemnon'a şöyle demeseydi, Atreoğlu, Arbosluların ordusu, herkesten önce senin sesine itaat eder. Şüphesiz burada, doya doya yasla ve altla vakit geçirilebilir. Fakat bu saatte sen, adamlara bu cenaze ateşi hazırlıklarından dağılıp yemeklerini hazırlamak emrini ver. Kalan işlere bakmak cenazenin daha yakınlarına düşer. Yalnız başına bizimle kalsın, böyle dedi, Adamemnon Han adamları dağıtıp gemilere gönderdi. Cenaze yakınları her kenara 100 ayak uzunluğunda bir cenaze ateşi yaratmak üzere odunları yığdılar. Yürekleri yanarak ölüyü yerleştirdiler. İri iri ve birçok koyunlar, birçok da paytak yürüyüşlü öküzler kestiler, yüzdüler, dizi dizi ateşe verdiler. Ulu gönüllü Ahilleus bunların yağlarından alıp cenazenin vücuduna baştan ayağa sürdü. Cenazenin yanına bal ve zeytinyağı dolu testiler dayadı. Sonra uzun uzun hıçkırarak ateşe güzel 4 at attı. Patroklos Han'ın kendine alışık 9 köpeği vardı. Bunlardan da ikisinin boğazını keserek ateşe verdi. Yüreği canlara kıymaktan başka bir şey istemiyordu ulu gönüllü Troyalı gençlerden 12'sini de boğazlayarak ateşe attı. Sonra bütün bunları yutsun diye ateş canavarının zincirlerini kopardı ve hıçkırarak arkadaşına alıt söyledi. Selam sana, Patroklos, Hades'e kadar selam. Sana neler vadettimse şimdi yerine getirmekteyim. Ateş, seninle beraber, ulu gönüllü Troyalıların 12 yiğit oğlunu da yakacaktır. Priam oğlu Hektor'u ise alevlere değil, köpeklere yedireceğim. Böyle dedi. Fakat Hektor'un cesedi etrafında köpekler görünmüyordu. Zeus kızı Afrodite gece gündüz onlara uzaklaştırıyor, gül kokulu tanrısal bir yağ ile de cesedi ovuyor. Ahilleus sürüklerken derisinin sıyrılmamasını sağlıyordu. Forebos Apollon da gökten bir bulut indirerek cesedin bulunduğu yeri örtmüştü. Sıcak güneşten derisinin ve veterlerinin fazla çabuk kurumasını istemiyordu. Bütün gece zefayir ve boraz rüzgarları Trakya yününden esiyor. Ateşi durmadan kesilmeden alevlendiriyordu. Bütün gece ayağına çabuk Ahilleus, iki koplu bir kase ile şarap taşıyor. Patroklos'un ruhunu anarak yere saçıyordu. Fakat sabah yıldızı doğup yere ışığı müjdelediği ve arkasından safran elbiseli şafak denize yayıldığı zaman cenaze ateşi yatıştı, alev düştü, rüzgarlar Trakya yönüne doğru uzaklaştı. Pelioğlu da cenaze ateşinden uzaklaşıp yorgun, bitkin uzandı, tatlı uyku bastı. Fakat Atreoğlu ve yarenleri yanına toplandılar. Gelenlerden çıkan gürültü ile uyanan Pelioğlu doğruldu ve şöyle konuştu. Atreoğlu ve siz bütün Ahay ordusunun kahramanları, cenaze ateşini, alevlerin yayıldığı her yeri ateş ve indi şarapla söndürmeye başlayın. Ondan sonra Menaithios oğlu Patroklos'un kemiklerini devşirelim. Onları ayırt etmek güç değildir. Tam ortadadırlar, ötekiler ise adamlar ve atlar uzakta, kenarlarda yandılar. Kemiklerini bir altın dizler içine koyalım ve iki tabaka iç yağı ile kapayalım. Ben Hades'e ineceğim zamana kadar öyle kalsınlar. Mezar çok büyük olmasın, münasip büyüklükte bir mezar olsun. Daha sonra Ahaylılar, ben öldükten sonra gemilerde kalacak olan sizler, ona daha geniş ve daha yüksek bir mezar vereceklerdir. Böyle dedi ve hepsi ayağına çabuk Pelioğlu'na itaat ettiler. Ateş ve indi şarapla ateşi, alevlerin yayıldığı her yeri söndürmeye başladılar. Hıçkıra ağlıya yarenlerinin kemiklerini altın bir gizdek içine koydular. Üstünü iki tabaka iç yağ ile kapadılar. Baraka'nın üstlerini bir yumuşak kumaşla örttüler. Sonra cenaze ateşinin yanında mezarın dairesini çizdiler. Çabuk toprak saçtılar ve saçılan topraklar mezar şeklini aldıktan sonra oradan ayrıldılar. Ahilleus yarenlerine geniş bir dernek olarak toplu tuttu. Gemilerinden tertiplemek istediği yarışlar için mükafatlar, tunç tencereler, üç ayaklılar, atlar, katırlar, başları şanlı öküzler, kemerleri güzel halayıklar, boz renkli demir getirtti. En önce araba koşusunda ilk gelecek için çok güzel ödüller sundu. Alıp götürmek üzere bir halayık, 20 ölçeklik kolpu bir üç ayaklı. İkinci gelecek için 6 yaşında, koşulmamış, katıra gebe bir kısrak. Göğüslerinin altından kalkan toz bulut gibi, burağın gibi yükseliyordu. Yeleleri yel esimiyle daldalanıyordu. Arabalar şimdi bereketi toprak üzerine kapanıyorlar, az sonra havaya sıçrıyorlardı. Sürücüleri ayakta, yürekleri kazanmak hırsıyla çarpıyordu hepsi. Ovanın tozunu kaldırarak uçan atlarını daha coşturucu seslerle sürüyorlardı. Fakat işte, çabuk koşan atlar koşunun son kesimine gelip beyaz denize doğru geri dönmek üzereydiler. Yürüyüşün tezliği hepsinde arttı, her biri kendi değerini belirtti. Feris oğlunun Edmed'in tez koşan kısrakları doğru hedefe ilerliyorlar. Diomedes'in de altındaki Tros'un atları doğru hedefe yaklaşıyorlardı. Her an arabalar birbirinin üstüne binecek sanılırdı. Onda Tideoğlu öne geçmek veya hiç olmazsa yengeyi şüpheye düşürmek üzere iken Ferobos Apollon ona karşı bir titizlenme gösterdi, ellerinden parlak kamçısını düşürttü. Yüreği çok sıkılan Diomedes'in gözleri yaşardı. Kısrakların hemen yürüyüşü aytarak hedefe yaklaştıklarını gördü. Kendi küheylanları ise dürtüsüz geri kalmışlardı. Fakat Athene Diomedes'in Forebos Apollon yüzünden sıkıntıya uğradığını gördü, hemen savaşçılar çobanına koştu, yeni bir kamçı verdi ve atlarının ateşliliğini arttırdı. Ondan sonra, öfkeli tanrıça Edmet oğluna giderek atlarının boyunduruğunu kırdı. Kısratlar birbirinden ayrılarak koşarken o da yere düşmüştü, yumlu arabasından aşağı, bir tekerleğin üstüne yuvarlanarak azdı. Burnu ve dirseği sıyrıldı, kaşlarının üstünde alnı yere çarptı, gözleri yaşardı, kuvveti sesi kısıldı. Tideoğlu yandan giderek duynakları kılın atlarıyla ilerledi. Bir sıçrayışla hepsini geçmişti. Athene atlarının ateşini arttırmış, kendisine şanı vermişti. Ondan sonra Atreoğlu Sarı Menelas geliyordu. O ara Antilochos, babasının atlarına coşkunluk verecek sözler söylüyordu. İleri. Haydin, siz de adımlarınızı uzun atın. Tideoğlu'nun küheylanlarıyla yarışın, demiyorum, Athene tezliklerini arttırmış, sürücüsüne şanı vermişti. Fakat Atreoğlu'nun atlarından geri kalmayın. Çabuk sizi ete bir dişi utandırmasın. Bakın, yiğit atlarım, size söyleyeyim, duynaklarıyla değersiz bir ödül alırsak savaşçılar çobanı Nestor'dan artık hiç iyi bakım beklemeyin. Sizi o saatte sivri tunç temlerle öldürür. Haydin, daha çabuk koşun, kovalayın. Üst tarafını bana bırakın, yol daralırsa ben fırsattan faydalanarak Atreoğlu'nun önüne kaymasını başarırım. Böyle diyordu ve sahiplerinin azarlayıcı sesinden korkuya tutulan atlar yürüyüşü tezleştirdiler. O ara Antilohos Alp zaten çukur olan yolun daralmakta olduğunu gördü. Toprağın bir çatlağına yağmur suları birikerek yolu kesmiş, etrafı derileştirmişti. Menelas bir çarpışmayı önlemek için oraya doğru sürüyordu. Antilohos da atlarını biraz yana çevirerek arkasından geliyordu. Atreoğlu korkuya tutularak Antilohos'a bağırdı, "Antilohos, bir çılgın gibi sürüyorsun. Yol çok dar, atlarını tut. Az sonra yol genişleyecek, o zaman sürer, beni geçersin. Dikkat et, arabama çarparsan ikimiz için de fena olur." Böyle dedi, fakat Antilohos ileriye daha çok sürdü. İşitmemiş gibi atlarını Üvendire ile sıkıştırdı. Atreoğlu'nun hayvanları geri kaldılar. Kendi de, sarı Menelas, arabaların çarpışmasına, adamların yerlere saçılmasına meydan vermemek için. Atlarını tuttu ve Antilohos'a çıkışarak şöyle dedi. "Antilohos, dünyada senden meymenetsiz ölümlü insan yoktur. Tanrılar belanı versin. Ahaylıların seni akıllı bir insan saymaları ne kadar yanlışmış. Bu ara Arbostlılar dernek olarak toplanmışlar. Ovanın tozunu kaldırarak uçmakta olan arabaları seyrediyorlardı. Derneğin ötesinde, çok yüksek bir yayda oturmuş olan İdomen'e, Giritlilerin kılavuzu. Uzakta bir araba seçerek ve azarlayıcı sesler işiterek Arbostlulara şöyle dedi. "Dostlar, Arbostluların başları ve kılavuzları, şu arabayı yalnız ben mi görüyorum, yoksa siz de görüyor musunuz? Başa başka atlar geçmiş, sanıyorum başka bir arabacı görünüyor. Kısraklar hep başta giderken bir şeye uğramış olacaklar. Sınır taşını dönerken onları görmüştüm. Şimdi ise kaybettim. Gözlerimle ovanın her tarafında arıyorum, göremiyorum. Sürücülerinin elinden dizginler mi düşmüş de virajını yapamamış. Arabası parçalanıp atlar, başları boş. Yüreklerinin ateşiyle ovanın içine mi atılmışlar? Fakat kalkın, kendiniz de bakın, iyi seçemiyorum ama Arbostlular arasında bir han olan Etolalı Tideoğlu. Güçlü at kısrak terbiyecisi Diomedes'in başa geçtiğini sanıyorum. Ona Ulioğlu ayağına çabuk ayas yakışıksız sözlerle cevap verdi. İdomen'e, ortada bir şey yokken niye böyle gevezelik ediyorsun? Baldırları esnek atlar bizden çok uzakta, geniş ovanın içinde koşuyorlar. Arbostlular arasında çok genç sayılmazsın, başının üstünden de gözlerin hepsinden keskin değildir. Fakat sen daima, her şeyde aşırılığa kaçarsın, bu gevezelik sana hiç yakışmıyor. Burada senden başkaları var, başı hep aynı atlar, Yümelis'in kısrakları tutmakta, kendi de hep arabasında, dizginler ellerinde. Ayakta durmaktadır. O zaman Giritli Han öfke ile şöyle dedi. Ayas, tartışma ustası, kötü düşünceli. Her yayda olduğu gibi şimdi, burada da Arbostluların en değersizisin. Haydi, bahse girin, bakalım. Bir üç ayaklısına, bir kazanına, var mısın? Hakem Atreoğlu adı memnun olsun. Ödeyeceğin zaman, arabalardan hangisi başta, anlarsın. Böyle dedi ve ayağına çabuk ayas hemen kalktı. Kaba sözlerle cevap vermeye hazırlanırken Ahilleus araya girerek şöyle dedi. Kaba, sert sözlerle konuşmayın, Ayas İdomen'e size yakışmaz. Başkaları böyle yapsa siz onlara darılırdınız. Haydin, dernekte oturup arabalara bakın, yakında buraya dönerler, o zaman Arbos arabalarından hangisinin birinci hangisinin ikinci olduğunu hepimiz öğreniriz. Böyle dedi ve bunları söylerken, Tideoğlu arabasını sürerek yetişti. Diomedes derneğin önünde durdu. Atlarının boynundan, göğüs ve karınlarından sızan terler yere akıyordu. Kendi pırıltılı arabadan yere atladı. Kamçısını boyunduruğa dayadı. Şanlı Sitenelos da vakit geçirmeden indi, mükafatı aldı, kadını ve üç ayaklıyı barakaya götürmek üzere coşkun yarenlerine verdi. Kendi de atları arabadan çözdü. Onun arkasından Neleoğlu Antilohos arabasını sürerek geldi. Menelas'ı çabuklukla değil, kurnazlıkla geçmişti. Arabaya koşulmuş atın kuyruğu ile tekerler arasında ne kadar aralık varsa, Menelas o kadar yakından gelmişti. Önce Antilohos onu bir disk atımı kadar geçmişti. Fakat ova içinde koştukça, Adamemnon'un kısral etenin coşkunluğu artmış aralığı almıştı. Ve yarış daha devam etseydi Menelas şüphesiz öne geçer, kazanırdı. İdomene'nin şanlı seyisi Merion ise Minilus'tan bir mızrak atımı geri kalmıştı. Edmetoğlu hepsinden sonra geldi. Arabasını sürüklüyor, atları sürüyordu. Onu görünce ayağına çabuk Ahilleus haline acıdı ve ayağa kalkarak Arboslulara kanatlı sözler söyledi. Hepsinden en iyisi hepsinden sonra atlarını yederek geldi. Haydin ona ikinci mükafatı verelim. Birincisini Tideoğlu alır, yakışan budur. Böyle dedi ve hepsi teklifi onayladılar. Bütün Ahaylıların onaylamasıyla ona Kısrağı vermek üzere iken Nistoroğlu Antilohos kalkarak Peleoğlu'na karşı hakkını şöyle savundu. Ahilleus dediğini yaparsan sana çok gücenirim, atları ve arabası tökezlediği için geri kaldığını düşünerek ona acıyorsun. Fakat barakalarında çok altın, tunç, koyunlar vardır. Buynakları kalın atların, halayıkların da çoktur. Oradan hemen istediğin gibi büyük bir mükafat ayır, ona ver. Ahaylılar seni onaylayacaktır. Fakat bunu, Kısrağı, geri vermeyeceğim. İsteyen, bu kısrak için gelsin, kollarımla savaşmayı sınasın. Böyle dedi ve tanrısal Ahilleus gülümsedi. Yüreğinin sevgilisine kanatlı sözlerle cevap verdi. Antilohos, Eyumla için kendi mallarımdan başka bir mükafat ayırıp vermemi söylüyorsun. Peki, öyle yapacağım. Astrope'den soyup aldığım zırhı ona vereceğim. Tunçtandır ve her yanı parlak kalayla çevrilmiştir. Onun için büyük bir mükafat olacaktır. Böyle dedi ve sevgili Otomedon'a gidip Baraka'dan getirmesini emretti. Ahilleus'un elinden aldığı zaman Eumla büyük bir sevinç içinde kaldı. O zaman hepsinin ortasında Menelas, yüreği kaydılı ve Antivohos'a karşı ölçüsüz bir öfke ile dolu, kalktı. Çavuş eline asayı verdi ve Ahaylılara susulmasını emretti. Tanrılar eşi ölümlü şöyle konuştu, şimdiye kadar akıllı tedbirli sayılan Antilohos, bugün yaptıkların nedir? Atlarını, çok daha değersiz iken, benimkilerin üstüne sürmekle, hem benim erdemime hem atlarıma karşı haksızlıkta bulundun. Haydin, Ahaylıların başları ve kılavuzları, aramızda hakem olun. İki taraftan hiçbirini tutmayarak açıkça hükmünüzü verin. Bir gün, Tunç Cebeli Ahaylılardan biri çıkıp, Menelas yalan dolanla Antilohos'a zulmetti, makamına ve iktidarına dayanarak, yarışta kazandığı Kısrağı elinden alıp götürdü, diyebilmesini istemiyorum. Bak Zeus dölü Antilohos, gel, töresince, arabana ve atlarına karşı ayakta dur. Demin arabayı sürerken kullandığın ince kamçıyı bir eline al, öbür elinle atlarına dokun, sonra yerin sahibi yeri sarsan Poseidon'u anarak yemin et ki, haince. İsteyerek ve kurarak arabamın yürüyüşünü zorlamadın. Antilohos akıllı tedbirli bir gözle ona şöyle dedi, şimdi sabırlı ol, Menelas Han, senden çok daha gencim. Sen yaşça ve erdemce büyüğümsün. Gençlerin aşırılıklarını bilirsin, onlarda yürek kuvvetli, tedbir zayıf olur. Gönlün diyeceğimi kabul etsin, kazandığım Kısrağı ben sana vereceğim. Benden daha büyük bir hediye istemiş olsan onu da hemen kendi malımdan ayırıp veririm, el verir ki Zeus dölü senin yüzünden düşmeyeyim ve tanrılar önünde suçlu olmayayım. Şanlı Nestor'un oğlu böyle dedi ve Kısrağı götürüp Menelas'ın ellerine verdi. Ekinler büyüyüp mahsur kemale erdiği günlerde çiğ taneleri başakların üstünde nasıl erirse, Menelas. Senin de göğsünde yüreğin öyle eridi. Sözü alıp şu kanatlı sözleri söyledi. Antilohos, bu sefer gücenik yüreğimi ben bastıracağım. Sen hiçbir zaman düşüncesizlik veya hoppalık etmiş değilsin, bugün gençliğin aklından üstün geldi. Bir daha kendinden değerli olanlara oyun oynamaktan çekin. Senden başka bir ahaylı beni güç yumuşatabilirdi. Fakat sen, şanlı baban ve kardeşin de benim uğrumda çok çektin, çok yoruldun. Bunun için dileğini kabul ederek hakikatte benim olan Kısrağı sana veriyorum. Böylece burada herkes bilsin ki, yüreğim taşkın ve zalim değildir. Böyle dedi ve Antilohos'un arkadaşı Noyemon'a, alıp götürsün diye Kısrağı verdi. Kendine pırıltılı kazanı aldı, Merion'da iki talent altını götürdü. Kalan beşinci ödüle iki koplu kupayı Ahilleus. İhtiyarlar Derneği içinde Nistra sundu ve önünde durarak şöyle dedi. Şimdi, sen de ihtiyar, bu parçayı Patroklos'un cenaze töreninden bir hatıra olarak al, sen artık yumruk. Güreş yarışlarına giremezsin, mızraklar turnuvasına katılamazsın, koşuya da çıkamazsın, can sıkan ihtiyarlık bunlardan alıkoyuyor. Bunu yarışlar dışında sana veriyorum. Nestor sevinçle kupayı alarak kanatlı sözler söyledi. Bütün söylediklerin, oğlum, gereğince söylenmiştir. Üyelerimde artık güvenilecek eski kuvvet kalmamıştır. Hey, Epeyalıların, hanları Amarine şerefine Bapreyjin'da yaptıkları cenaze töreni günlerinde olduğum gibi genç ve güçlü olsaydım. O zaman ne Epeyalılar, ne Piloslular, ne Etolyalılar arasında benimle sırnaşacak kimse yoktu. Yumruk yarışında Enosip oğlu Klitomenides'i, güreşte Plevronlu Anke'yi yenmiştim. Koşuda İfikliz'i, mızrakta Fayıl ile Polidor'u geçmiştim. Yalnız arabalar yarışında Aktor'un iki oğlu beni geçmişti. Şimdi can sıkan ihtiyarla itaat etmek zorundayım. Bu hediyeyi sevinçle hizmetlerimin unutulmadığına bir saygı olarak alıyorum. Tanrılar da sana bütün iyiliklerini bağışlasınlar. Böyle dedi ve Peleoğlu dinledikten sonra ahaylıların topluluğuna gitti. Peleoğlu yumruk yarışının ödüllerini getirdi. Yenecek için 6 yaşında. Terbiyesi güç bir katır, yenilecek için 2 kolpa bir kupa. Ondan sonra ahaylılara seslenerek şöyle dedi: Atreoğlu ve siz, volakları güzel ahaylılar, şu ödüller için sınaşmaya 2 kişi çağırıyorum. Yumruğu yüksekten kaldırıp birbirine vursunlar. Apollon hangisine gereken dayanıklığı verirse, katırı o alıp barakasına götürecek, yenilen de 2 kulpu kupayı kazanacak. Böyle dedi ve hemen yumruk savaşında usta, şanlı kahraman Panop oğlu Epeoş kalktı, elini katırın üstüne koyarak şöyle dedi: İki kulpu kupayı kim kazanacaksa buraya gelsin. Katırı, benden başka hiçbir ahaylının kazanamayacağımı söyleyebilirim, çünkü bu oyunda en güçlü olmakla kıvanırım. Karşıma çıkacak olanın derisini bir yumrukta yırtarım, ikinci vuruşla kemiklerini ezerim. Yarenleri yakın dursun, kollarımla yenildiği zaman alıp götürsünler. Böyle dedi ve herkes sustu, kimse ses çıkaramadı yalnız. Az sonra Mikist Han'ın oğlu, Tanrılar benzeri Öriel kalktı. Ün salmış savaşçı Teyyede oğlu hemen yanına koşarak güven verici sıcak sözlerle kazanmasını diledi. Önce kemeri beline geçirdi, bir öküz köselesinden biçilmiş kayışları eline verdi. İkisi de kemerleri saydıktan sonra birbirinin karşısına geldiler. Güçlü kollarını kaldırarak karşılıklı atıldılar, ağır ellerini birleştirdiler. Çeneleri takırdıyor, bütün üyelerinden ter sızıyordu. Fakat tanrısal Epeoş atıldı ve öbürü şaşalamış bir gözle bakarken yanağına yumruğu indirdi, gücü takati tükendi, ayakları sendeledi. Boreas rüzgarının yarattığı deniz titreyişleri altında, kimi vakit yosunlu kumsala balıkların vurduğu, siyah dalgaların gelip örttüğü görülür. Bunun gibi Öriel yumruk altında sendelemişti, fakat ulu gönüllü Epeoş kollarıyla tutup ayakta durdurdu. Yarenleri yanına koştular, kendinden geçmiş bir insan olarak götürdüler, giderlerken de iki kulpu kupayı aldılar. Peleoğlu vakit geçirmeden güreş sınaşması için yeni ödüller getirdi. Yenecek için büyük bir üç ayaklı buna ahaylılar 12 öküz paha biçtiler, yenilecek için. Birçok işlerde eli yatkın bir kadın buna da 4 öküz paha biçtiler. Sonra ayakta şöyle söyledi: sınaşmak isteyenler ayağa kalksınlar. Böyle demesi üzerine büyük Ayas Teleimon oğlu ile çok hünerli Odysseus kalktılar. Kuşanarak güreş halkasının ortasına geldiler. Güçlü kollarıyla birbirini tutup güreşe başladılar. Kollarıyla yapıştıkları sırtlardan sesler çıkıyor, ter şırıl şırıl akıyordu. Böğürlerinde, omuzlarında kanda kızarmış şişler göründü. Güzel üç ayaklıyı kazanmak için inatla sınaşmada direndiler. Nihayet Ayas Teleimon oğlu ötekine şöyle dedi: tanrısal Laertoğlu, çok hünerli Odysseus, gel beni kaldır veya ben seni kaldırayım. Üst tarafı Zeus'un işi olsun. Böyle dedi ve yakalayıp kaldırmaya bir yol ararken Odysseus baldırına çelme attı, süt üstü düşmüştü, kendi de göğsünün üstüne atıldı. Seyirciler hayret içinde baka kaldılar. Odysseus bu sefer Ayas'ı kaldırmak için yerinden biraz sarstı ve bacağını takarak ikisi birden tozlara yuvarlandı. Üçüncü defa sınaşmaya başlarken Ahilleus kalkarak onları tuttu, artık direnmeyin. Kendinizi hırpalamayın, ikiniz de kazandınız, mükafatlarınız aynı olacak, başka yarışlara geçilsin, böyle dedi, onlar da sevinerek itaat ettiler. Üstlerindeki tozu sildikten sonra kaftanlarını giyindiler. Yaya kuşusu vakit geçirmeden Peleoğlu tezlik yarışı için mükafatlar getirdi. Önce sanatla işlenmiş bir gümüş testi. İçinde 6 ölçek gümüş vardı. Fakat asıl sanat bakımından güzellikte eşi yoktu. Sidon kuyumcularının elinden çıkmıştı. Fenike denizcileri limanlara götürüp satmışlardı. Priamoğlu Likaon'u kurtarmak için İzinoğlu Eun hediye olarak kahraman Patroklos'a vermişti. Ahilleus şimdi onu arkadaşının şerefine yapılan yarışlarda ödül olarak veriyordu. İkinci mükafat büyük, çok yağlı bir öküz, üçüncüsü yarım talent altın alacaktı. Sonra ayakta ahaylılara seslenerek şöyle dedi: bu yarışta sınaşmak isteyenler kalksınlar. Böyle deyince ayağına çabuk o yile oğlu Ayas, Çok hünayli Odysseus ve koşuda bütün gençlerden üstün gelen Nestor oğlu Antilohos kalktılar. Sıraya dizildiler, Ahilleus hedefi gösterdi. Sınır taşı aşıldıktan sonra yürüyüşleri tezleşti. Ayağına çabuk Oileoğlu Ayas en önde koşuyordu. Arkasından tanrısal Odysseus sıçramıştı. Güzel kuşaklı halayık, bez tezgahında. Mekik'le ipliği geçirip de kendine çektiği toprağa ne kadar yakın ise Odysseus da Ayas'a o kadar yakın olarak koşuyor. İzlerini toz örtmeden ayaklan o izlere basıyordu. Odysseus'un nefesi Ayas'ın ensesine yayılıyordu. Bütün ahaylılar naralarıyla onun yürüyüşünü cesaretlendiriyorlar. Zaferini istediklerini belli ediyorlardı. Koşunun son kesiminde iken Odysseus gönlü ile Athena'ya dua etti. Beni dinle, Tanrıça, gel, inayet eyle, ayaklarımın tezliğine yardımcı ol. Böyle dedi ve Pallas Athena, duasını dinledi, ayaklarını. Sonra ellerini yumuşattı ve tam ödür üzerine atılırken Ayas'ın ayağı kaydı, Athena onu sendeletmişti. Böylece Odysseus birinci gelerek gümüş testiyi o kazandı. Ayas koca öküzün ipini tutuyor ve düşerken ağzına dolan gübreyi tükürerek Argoslulara şöyle dedi, eyvah bana. Ayaklarımı tükezleten tanrıçadır, bir anne gibi Odysseus'un yanından, ona yardımcı olmaktan bir an bile ayrılmadı. Böyle dedi ve dinleyenler sevinçten güldüler. Antilohos son ödülü alırken gülümseyerek şöyle dedi, ne diyeceğimi tahmin edersiniz, dostlarım. Ölümsüzler daima olduğu gibi şimdi de eski nesil adamlarına değer verirler. Ayas yaşça biraz büyüğümdür, fakat öbürü atalar soyundan ve kuşağından bir adamdır. Onun için ihtiyar, fakat dinç derler. Koşuda Ahilleus olmadıkça onunla yarışa çıkmak çok güçtür. Böyle diyerek Peleoğlu'nun şanını kabarttı. Ahilleus da ona şöyle cevap verdi, Antilohos, beni boşuna övmüş olmayacaksın, sana yarım talent altın vazda vereceğim. Bu ara Peleoğlu yarış halkasına uzun bir mızrak, bir tulda ve kalkan getirip yere koydu. Bunlar, Patroklos'un Sarpedon'dan soyup aldığı silahlardı. Sonra ayakta Argoslulara seslenerek şöyle dedi, en iyilerinden bu ödüller için yarışma iki kişi çağırıyorum, silahlarını takınmış. Ellerinde deriye delik deşik eden Tunç Temren'le bu topluluk önünde birbiriyle sınalsınlar. Önce kim saldırır da zırhın altından deri yırtılır, etlerden kan akarsa. Ona Trakya'dan gelen şu gümüş çivili hançeri vereceğim, bunu Astrope'den soyup almıştım. Silahları aralarında paylaşacaklar, sonra da şereflerine barakalarda güzel bir ziyafet çekeceğiz. Böyle demesi üzerine Ayas Teleimonoğlu kalktı, Tideoğlu güçlü Diomedes de kalktı. Ayrı ayrı bir tarafa çekilip silahlandıktan sonra ortaya gelip karşı karşıya geçtiler. Birbirine korkunç gözlerle bakıyorlar, yenmek ateşiyle yanıyorlardı. Ahaylılar şaşkınlık içinde kaldılar. Karşılıklı atılarak birbirine yaklaştılar. Üç defa birbirine saldırdılar. Üç defa yakında dövüşmeye atıldılar. Ayas önce yuvarlak kalkanı sançtı, fakat deşip geçiremedi. Bunun üzerine hemen Teyyedioğlu uzun paylak mızrağıyla Ayas'ı boynundan vurmaya atıldı. O zaman Ahaylılar Ayas için korkuya düşerek onları yarışmayı kesmeye ve ödülleri paylaşmaya davet ettiler. Fakat kahraman Peleoğlu hançeri Tideoğlu'na verdi. Kiniyle, iyi biçilmiş bodresiyle getirip eline verdi. O ara Peleoğlu hem demirden bir kitle getirip ortaya koydu. Bunu vaktiyle disk olarak Etion, o çok büyük kuvvetiyle ataydı. Ayağına yorulmaz tanrısal Ahilleus, Etion'u öldürmüş. Kitleyi ve bütün hazineleri alıp gemilerine götürmüştü. Argoslulara seslenerek şöyle dedi, bu yarışta sınaşmak isteyenler kalksınlar. Kazanacak olan, bereketli taylaları ne kadar geniş olursa olsun. Savaşçıları ve çobanları 5 yıl boyunca demir için şehire gitmeyecek, kendi onlara isteyecekleri demiri verebilecektir. Böyle demesi üzerine savaş düşkünü Polypoets ve coşkunluğu yüksek tanrısal Leont ve Ayas Teleimonoğlu ve tanrısal Epios kalktılar. Sıraya dizildiler. Tanrısal Epios sınaşma için gelen diski alıp sallıya döndüre fırlattı. Bütün ahaylılar kahkaha ile güldüler. Ondan sonra Ares Dölü Leont kalkıp diski fırlattı. Üçüncü olarak büyük Ayas Teleimonoğlu güçlü kolu ile fırlattı, öbürlerinin işaretlerini geçti. Fakat ondan sonra savaş düşkünü Polypoets öyle bir fırlatış fırlattı ki, öküz çobanının bütün ineklerinden öteye attığı çomaktan çok daha uzağa gitmiş bütün yarışçıları geçmişti. Bir övgü neresi yükseldi, Polipoetes'in yarenleri gelerek hanlarının kazandığı mükafatı kaldırdılar, koca karınlı gemilerine götürdüler. Bu ara Ahilleus yayla ok atacak yarışçılara koyu renkli demirden, bir ağızlı baltalardan 10 ve 2 ağızlı baltalardan 10 tane getirip yere koydu, sonra uzakta lacivert provalı bir geminin direğini diktirdi. Bu direği ayağından bir güvercin bağlattı, okçuları bu kuşa atmaya davet etti, güvercini kim vurursa 2 ağızlı baltaları alıp götürecek. Okunu kuşa değdirmeden yalnız ipi vuran da 1 ağızlı baltaları alıp götürecek. Böyle demesi üzerine Teukros Han'ın kutlu kuvveti ve aynı zamanda İdomeni'nin şanlı seyisi Merion kalktı. Kurallar seçerek bir tunç tulda içinde salladılar. Teukros'un kurası ilk olarak çıktı. Bunun üzerine bütün kuvvetiyle oku attı. Fakat okçular Pirin'e ilk doğmuş kuzulaydan yüzlük kurban vaat etmediği için kuşu vuramadı, Apollon başarıyı ona vermedi. Onun yerine kuşu bacağından bağlayan ipi okla vurup kesti. Güvercin de havaya uçtu. Bunun üzerine Merion, daha Teukros nişan alırken, okçu Apollon'a ilk doğmuş kuzulaydan yüzlük kurban vaat ediyordu. Elinde hazır tuttuğu oku attı ve güvercini havalar içinde kanadından vurdu. Oku geri dönerek yere saplanırken yaralı kuş lacivert provalı geminin direğine kondu. Başı eğilmiş, topaç kanatları sarkmıştı. Hayatı tükenerek seyirciler şaşkınlık içinde kaldılar. Bunun üzerine Merion 2 ağızlı baltaları, Teukros 1 ağızlı baltaları alıp koca karınlı gemilerine götürdüler. Bu ara Peleolu uzun bir mızrak ve ateş görmemiş. Çiçeklerle süslenmiş bir öküz değerinde bir kazan getirerek derneğin ortasına koydu. Mızrak fırlatıcıları kalktılar, biri Atreolu Büyük Han Adamemnon, öbürü Merion, İdomeni'nin şanlısı iyisi. Fakat ayağına yorulmaz tanrısal Ahilleus söz alarak şöyle dedi: Atreolu, güçte, kuvvette ve silah fırlatmada hepsinden ne kadar üstün olduğunu biliyoruz. Onun için mükafatı al, gemilerine dön. Mızrağı da yüreğin razı ise Merion'a verelim, diyordu. Böyle dedi ve Cenkçiler Hanı Adamemnon itiraz etmedi. Ahilleus mızrağı Merion'a verirken, Adamemnon da Sisi Taltibios'a çok güzel mükafatı götürmesini emrediyordu. Şan 24, dernek kapandı, birlikler gemilerine dağılırken doya doya karınlarını doyurmasını ve tatlı tatlı uyumasını düşünüyorlardı. Yalnız Ahilleus, arkadaşını hatırlayarak ağlıyordu. Herkesi yenen uyku onu tutmuyordu. Yattığı yerde Patroklos'un gücünü, şanlı coşkunluğunu, canlar yakan kaldılayda ve zalim denizlerde beraber çektiklerini birer birer aklından geçirirken bir o yana, bir şu yana dönüyor, sırt üstü veya yüzü koyun yatıyordu. Veya kalkıyor, yatağından çıkıyor, şaşkın bir halde kumsalda dolaşmaya gidiyordu. Şafak, deniz üzerine ve kıyılarını ışıklarını yaymaya başlarken, çabuk koşan atlarını arabasına koştu ve yerlerde sürüklemek için Hektor'u arkaya bağladı. 3 defa Minitaios oğlunun yattığı mezarın etrafında dolaştırdıktan sonra, durdu, cesedi yüzü yerde, kafası toz içinde bırakarak barakasına çekildi. Bu ara Apollon, Hektor'a acıyor. Örüsüne dahi saygı gösteriyordu. Ahilleus sürüklerken derilerinin yırtılıp parçalanmasından korktuğu için altın kalkanı ile her tarafını örtüyordu. Ahilleus azgınlık içinde, tanrısal Hektor'a böyle hakaret ederken gören mutlu tanrılar acıdılar. Uzağı gören Hermes'i cesedi çalmaya göndermek istediler. Bu fikri yalnız Hir, Poseidon ve çakır gözlü tanrıça beğenmediler. Bunlar öteden beri kutsal İlyon'u, Priam'ı ve halkını sevmezler. Buna da sebep Aleksandros'un çıldınca bir hatası olmuştu. Bir gün iç avlusuna gelen tanrıçalara kendisine ağrılı şehvetli vermiş olduklarını söyleyerek hakarette bulunmuştu. 12. şafak doğduktan sonra Forebos Apollon ölümsüzlere şöyle dedi: Tanrılar, zalimsiniz ve kötülükler işlersiniz. Hector hiç mi şerefinize yağlı öküz ve lekesiz keçi butları yakmamış? Bugün ise yüreğiniz cansız cesedini korumak istemiyor, karısı, anası. Priam ve halkı görsünler, ateş payını ve cenaze törenini verebilsinler. Tanrılar, göğsünde yumuşayabilir yüreği olmayan, vahşi işlerden başka şey düşünmeyen şu meymenetsiz Ahilleus'u üstün tutuyorsunuz, ha! Yalnız gücüne, azdın yüreğine uyan bir arslan, kendine ziyafet çekmek için insanların koyunlarına nasıl saldırırsa, onun gibi Ahilleus acıma duygusunu kaybetmiş, saygı fikrinden uzaklaşmıştır. Kaldı da herkes, arkadaştan daha sevgili. Daha yakın birini, bir karından doğmuş kardeşini, dünyaya getirdiği oğlunu kaybedebilir. Bir zaman hıçkıra hıçkıra matemini tutar, sonra sabreder. Fakat Ahilleus, Hektor'un canını almakla yetinmiyor. Cesedini arabasına bağlayıp arkadaşının mezarı etrafında sürüklüyor. Hissi kalmamış toprağa bile hakaret etmek derecesini azdınlığa vardırırsa dikkat etsin. Biz de hepimiz ona karşı kızgınlığımızı gösterebiliriz. Akkoğlu tanrıça Hir, ona darılarak cevap verdi, bakındı. Gümüş yaylı tanrı, Ahilleus ile Hektor'u değerce bir tutuyorsun, öyle mi? Hektor ancak bir ölümlüdür, bir kadının sütünü emmiştir. Ahilleus ise benim büyüttüğüm, okşayıp sevdiğim ve ölümsüzlerin sevgilisi bir erkeğe. Pele'ye verdiğim bir tanrıçanın oğludur. Ve siz tanrılar, hepiniz düğününde bulundunuz. Sen kendin haydutların dostu, ebedi vefasız düğün ziyafetinde, elinde kitara yer almıştın. Ona karşı bulut devşiren Zeus cevap verdi. Hir, tanrılarla apaçık kavgaya girişme. Şüphesiz ikisi değerce ve şerefçe bir değildir. Fakat Hektor da Troya'daki bütün insanlardan tanrıların en sevgilisiydi. Benim için de öyleydi, hoşlandığın kurbanları sunmada hiç kusur etmezdi. Hiçbir zaman tapınağından herkesin payını aldığı ziyafetler, bizim hissemiz olan yağ dumanları eksik olmazdı. Hektor'un cesedini, farkına varılmaksızın, Ahilleus'un kaçırabilmek fikrini bırakalım bir kere, çünkü annesi gece gündüz ona yardım etmeye hazırdır. Fakat şuna bakalım, tanrılar arasında gidip Tetis'i buraya çağıracak kimse yok mudur? O benim yanıma geldikten sonra Ahilleus'un Priam'a hediyelerini alarak oğlunun cesedini vermesi için tasarladığım ince planı ona anlatırım. Böyle dedi ve yel ayaklı Iris hemen mesajı götürmek üzere yola çıktı. Samos ile kayalık Imbros arasında siyah denize daldı, dalışıyla geniş su ovası inledi. Tetis'i oyuk bir mağarada buldu. Etrafında deniz tanrıçaları dernek olarak toplanmışlardı. Tetis, ortalarında kusursuz oğlunun kaderini ağlıyordu. Troya ilinde vatanından uzak ölmesi kararlaşmıştı. Ayağına çabuk Iris ona şöyle dedi, "Kalk, Tetis, ezeli tedbirler düşünen Zeus seni çağırıyor." Ve gümüş yaklı tanrıça Tetis şöyle cevap verdi, "Ulu tanrı beni niçin çağırıyor? Ölümsüzlere katılmaktan hiç hoşlanmam, çünkü yüreğimde bitmez tükenmez kaygılar vardır. Fakat gideceğim o, çünkü boşuna bir şey söylemez." Böyle dedi ve tanrıçalar tanrısalı, koyu lacivert. En kara bir buğul ile örtündü. Yola çıktı ve yer ayaklı Iris öne geçerek kılavuzluğunu yaptı. Önlerinde denizin dalgası açıldı, sahile çıktılar, son ve göklere doğru uçtular. Yüksek sesle Kronos oğlunu buldular. Etrafında daima var olan mutlu tanrılar dernek olarak toplanmışlardı. Zeus babanın yanında oturan Athena kalktı, yerini Tetis'e bıraktı. Hir eline çok güzel bir altın sağrak verdi ve iyilik dileyen sözler söyledi. Tetis içtikten ve sağrağı geri verdikten sonra Zeus ata konuştu. Tanrısal Tetis, yüreğinde unutulmaz bir matemle. Olimpos'a geldin, sen söylemeden kendim biliyorum. Şimdi senin için çağırdığımı söylemek istiyorum. 9 günden beri tanrılar arasında. Şehirler talancası Ahilleus ile Hektor'un cesedi üzerine tartışmalar oluyor. İyi gören Hermes'i cesedi çalmaya göndermek teklifi ileri sürüldü. Ben bu işin şerefini Ahilleus'a vermek istiyorum. Ahaylıların ordusuna gidip emrimi oğluna götürmeni dilerim. Ona de ki, tanrılar, Hektor'un cesedini kara karınlı gemilerin yanında alıkoymasına kızıyorlar, onlar arasında ben de varım. Bakalım, benden korkup Hektor'u vermek isteyecek mi? Ben, Iris'le, ulu gönüllü Priam'a, fidyesini vererek oğlunu kurtarsın diye haber göndereceğim, kendi Ahaylıların gemilerine gitsin. Ahilleus'a yüreğini okşayacak parlak hediyeler götürsün. Böyle dedi ve gümüş ayaklı tanrıça Tetis itiraz etmedi. Bir sıçrayışla Olimpos tepelerinden havalanarak oğlunun barakasına geldi, onu hıçkıra hıçkıra ağlar buldu. Etrafında yarenleri sabah yemeğini hazırlıyorlardı. İri ve kaba yünlü bir koç boğazlamışlardı. Şanlı annesi yanına oturdu ve bütün isimleriyle anarak şöyle konuştu. Çocuğum, ne zamana kadar böyle hıçkırıp ağlayacaksın? Ne sofra geliyor aklına, ne yatak. Sevgi ile bir kadınla birleşmek de sana çok lazım. Seni daha ne kadar hayatta göreceğim? İşte ölüm ve kader yanı başında. Bekliyor. Beni çabuk anlamaya çalış. Ben, Zeus'un mesajını getiriyorum sana. Diyor ki, tanrılar, Hektor'un cesedini koca karınlı gemilerin yanında alıkoyduğun için kızıyorlar. Onlar arasında Zeus'un kendisi de vardır. Kurtulmalığını kabul ederek cesedi geri versin, diyor. Ayağına çabuk Ahilleus şöyle cevap verdi. Öyle olsun. Kurtulmalı getirsinler, cesedi götürsünler. Olimpozlu Tanrı'nın iyilik düşünen bir yürekle dediği yerine gelsin. Gemiler arasında, ana oğul böyle oturup birbiriyle kanatlı sözlerle konuşuyorlardı. O ara Kronos oğlu Iris'i kutsal İlyon'a gönderiyordu. Hemen yola çık, ayağına çabuk Iris. İlyon'a giderek oğlu gönüllü Priam'a şu emri ulaştır. Kendi Ahaylıların gemilerine gitsin, Ahilleus'a gönlünü okşayacak parlak hediyeler götürsün, oğlunu kurtarsın. Hiçbir Troyalı beraber gitmeyecek. Yalnız bir çavuş hizmetine bakacak, katırlarını, arabasını sürecek, sonra cesedi alıp şehre getirecektir. Yüreğine can kaygısı girmesin, biz ona Hermes'i kılavuz vereceğiz. Ahilleus'un yanına o götürecek. Ahilleus ne çıldın, ne kördür, suçu da sevmez, yalvarıcıya saygı gösterecektir. Böyle dedi ve yel ayaklı Iris yola çıktı. Priam altlar, fidanlar içindeydi. Topraklara yuvarlanmaktan başı, boynu kürçeleşmiş çamurla kirlenmişti. Zeus'un habercisi hafif bir sesle konuştuğu zaman onun bütün vücudu ürperiyordu. Dardanos oğlu Priam. Yüreğin hiçbir şeyden korkmasın, ürkmesin. Sana bir felaket haberi vermeye gelmiyorum, iyiliğin için geliyorum. Bil ki ben Zeus'un habercisiyim. Zeus, uzaktan seni düşünüyor ve haline acıyor, sana emrediyor. Kendin Ahaylıların gemilerine gideceksin. Ahilleus'a gönlünü okşayacak parlak hediyeler götürecek, oğlunu kurtaracaksın. Hiçbir Troyalı beraber bulunmayacak, yalnız bir çavuş hizmetinde bulunacak, katırlarını, arabanı sürecektir. Yüreğine can kaygısı girmesin, Hermes kılavuzun olacak. Ahilleus'un yanına seni o götürecek. Ahilleus ne çıldın, ne kördür, suç işlemesini de sevmez, yalvarıcı olarak sen ondan saygı göreceksin. Yel ayaklı Iris böyle dedikten sonra oradan ayrıldı. Bu ara Priam kendisine katırları ve arabayı hazırlamaları için oğullarına emir verdi. Kendi de nice kıymetli şeylerin saklandığı ıtırlı odaya indi. Yanma karısı Hekübe'yi çağırarak şöyle dedi. Talihsiz kadın, bana Zeus'tan bir haberci geldi. Kendim Ahaylıların gemilerine gitmeliyim. Oğlumu kurtarmak için Ahilleus'un gönlünü okşayacak parlak hediyeler götürmeliyim. Sen de şimdi bana gönlünle ne düşündüğünü söyle. Ben tezlikle Ahaylıların ordusu içine gitmek arzusu ile yanıyorum. Böyle dedi ve karısı hıçkıra hıçkıra şöyle söyledi. Eyvah! Aklın, vaktiyle yabancıların ve adamlarının övdüğü aklın nereye uçup gitmiş? Böyle dedi ve karısı hıçkıra hıçkıra şöyle söyledi. Eyvah! Aklın, vaktiyle yabancıların ve adamlarının övdüğü aklın nereye uçup gitmiş? Bunca yiğit oğullarını öldürmüş olan adamın karşısına yalnız başına çıkmanı nasıl düşünüyorsun? Doğrusu, sende demirden bir yürek varmış. Hiçbir sözüne inanılmaz adam. Seni karşısında görür de saygı mı gösterir? Hayır, sarayımızda herkesten uzak, oturup ağlayalım. Doğurduğumuz zaman ona talih ve değişmez kader böyle bir nasip vermiş. Canlara kıyan bir kahramanın yanında bizden uzak köpeklere yem olacak. O zalim adam elime geçse ciğerini kaparıp çiğ çiğ yerdim. Troyalıları ve kemerleri derin Troyalı kadınları korumak için o azgın adamın karşısına çıkan kahraman oğlumun öcü ancak öyle alınırdı. Buna karşı tanrılar benzeri Priam şöyle dedi, gitmek istiyorum. Alıkoymaya çalışma, bu sarayda felaket kuşu rolünü oynama. Beni kandıramazsın, haber bir ölümlüden, bir duacıdan veya alametleri yoran bir kahinden gelseydi onda bir tuzak görürdüm. Güvensizliğim artardı. Fakat benimle konuşan bir tanrıçaydı, gözümle karşımda gördüm, boşuna gelip konuşmuş olamaz, ben gideceğim. Benim de kaderim Tunç Cebeli Ahaylıların gemileri yanında yok olmak ise, ona da boyun eğerim. El verir ki, bir kerecik oğlumu kollarımın arasına alayım, doya doya ağlayayım. Sonra, Ahilleus, varsın öldürsün, böyle dedi ve sandıkların güzel kapaklarını açtı. Onlardan çok güzel 12 peplos, 12 entali, 12 kaftan, o kadar da keten çarşaflar, örtüler çıkardı. Tartarak 10 talent altın ayırdı, pırıl pırıl 2-3 ayaklı, 4 kazan, nihayet bir Trakya seferinde kendisine hediye verilmiş olan eşi bulunmaz bir sarak seçip bir tarafa ayırdı, ihtiyar. Oğlunun başını satın almak için sarayını soyuyor, hiçbir değerli sanat eserini esirgemiyordu. Ondan sonra oğulları sağlam tekerlekli bir katır arabası aldılar, ona bir sepet bağladılar. Boyunduruğu getirip katırları koştular. Sonra Hektor'un cesedini kurtaracak büyük kurtulmalıkları arabaya taşıdılar. Koşulan duynakları kalın katırlar vaktiyle Maysiyalıların Priam'a çok değerli bir hediyesiydi. Priam ile çavuş yüreklerinde akıllı düşüncelerle bindiler. Ondan sonra yüreği kaydılı Hekübe geldi. Sağ eliyle şarap dolu bir altın kupa tutuyordu. Tanrılara saçı kılmadan hareket edilmesini istemiyordu. Arabanın önünde, ayakta, bütün isimleriyle anarak Priam'a kanatlı sözler söyledi. Zeus ataya saçı kıl ve sağ esen dönebilmen için dua et. Seni yüreğin Ahaylıların gemilerine doğru götürüyor, ben ise istemiyorum. Bütün Troya ilini gören Kronos oğluna dua et ki, Ayamet olarak çabuk uçan habercisini, en sevgili kuşunu göndersin, sağ tarafımızda görünsün, ki sen de korkusuzca Danaosluların gemilerine gidesin. Tanrılar eşi Priam ona şöyle cevap verdi, kadın. Bu ise istediğin hayır demeyeceğim. Şüphesiz elleri kaldırıp Kronos oğluna dua etmek, bize acımasını dilemek iyi şeydir. Böyle dedi ihtiyar ve vekil harç halayı kadına ellerine su dökmesine emretti. Kadın ellerinde leğen, ibrik geldi. Temizlendikten sonra karısının elinden kupayı aldı, ayakta, gözleri göğe çevrilmiş. Şarabı saçtı ve söze başlayıp dua etti. Zeus ata, çok şanlı, çok yüksek, İda'nın sahibi tanrı. İnayet eyle, yanına gittiğim Ahilleus bana acısın, iyi davransın. Çabuk uçan haberci kuşunu, gücü yüksek sevgili kuşunu bana gönder. Sağ tarafımızdan görünsün ki, ben de korkusuzca Danaosluların gemilerine gideyim. Böyle dedi, hep tedbir düşünen Zeus, duasını dinledi, çabuk kuşların en kuvvetlisi, kara kartalı ileri saldı. Zengin bir adamın oda kapısı kadar geniş kanadı olan bu kuş, sağ taraftan şehrin üstüne uçtu. Görenlerin yüreği sevinçten eridi. İhtiyar hemen arabaya binerek Çınlayış'la Divanhane arasından sürdü. Oğulları ve adamları ağlayarak beraber yürüyorlardı. Şehirden ovaya çıkınca hepsi ayrıldılar. Yalnız iki yolcu kalmıştı. Yüksek sesli Zeus'un gözünden ihtiyar kaçmamıştı. Görünce acıdı ve hemen oğlu Hermes'e dönerek şöyle dedi. Hermes, sen bir ölümlüye arkadaşlık etmesini seversin, hoşuna gideni de dinlersin. Şimdi de git, Priam'ı Ahaylıların karınlı gemilerine ilet. Başka hiçbir Danaoslu farkına varmadan Peleoğlu'nun yanına ulaştır. Böyle dedi ve haberci Hermes itiraz etmedi. Hemen ayaklarına som altından güzel sandallarını bağladı, bunlarla. Rüzgarların nefesleri onu geniş deniz ve kara üzerinde uçaycasına yürütürdü. Ölümlülerin gözlerini efsunlamak veya uyuyanları uyandırmak için kullandığı değneği eline aldı. Elinde değneği, havalanarak tezlikle Troya iline ve Helisponta geldi. Orada genç ve çok güzel, bıyıkları yeni çıkmış bir hanzade kılığına girdi. Bu arada iki yolcu büyük İlyon mezarını geçmişlerdi. Orada hayvanlarını suladılar. Yere gecenin karanlığı basmaya başlamıştı. O anda çavuş, yakından görerek Hermes'i tanıdı. Söze başlayıp Priam'a şöyle söyledi, ''Dikkat Daidanos oğlu. Şimdi tedbirli davranmak gerek. Şurada bir adam görüyorum. Ya ondan kaçmalıyız veya dizlerine kapanıp bize acımasını yalvarmalıyız.'' Böyle dedi ve ihtiyarın yüreğine korku girdi. Tüyleri burkulmuş üyelerinde diken diken oldu. Fakat iyiliksever tanrı, kendi yanışarak ihtiyarın elini tuttu ve seslenerek şöyle sordu. Baba, böyle gece vakti, bütün ölümlüler yatıp uyurken, sen hayvanlarını nereye sürüyorsun, azgınlık içinde olan şu Ahaylılardan korkmaz mısın? Bunlar taşkın düşmanlardır, çok da yakın bulunuyorlar. İhtiyarın yanındaki de ihtiyardır, seni, biri. Bu kadar zengin mallar arasında görmüş olsa ne yaparsın? Ben sana fenalık etmek istemem, tersine seni başkasına karşı savunmak isterim. Sen de kendi babamın çehresini buluyorum. Tanrılar eşi ihtiyar Priam cevap verdi. Evet oğlum, dediğin gibi adamlar vardır. Fakat umuyorum ki şimdi de bir tanrı bana elini uzatmak üzeredir. Senin gibi genç, boylu boslu, eşsiz güzellikte, yüksek düşünceli ve şüphesiz mutlu insanlar çocuğu bir yolcu ile beni karşılaştıran da o tanrıdır. Haberci iyiliksever Hermes cevap verdi. Bütün söylediklerin ihtiyar gereğince söylenmiştir. Şimdi sen bana cevap ver, geniş ve kıymetli hazineni olduğu gibi saklamak üzere yabancıların yanına mı göndereceksin? Yoksa korkunuzdan, kutsal İlyon'dan çıkıp gidiyor musunuz? Ölen oğlunla insanların en yiğidi ölmüştür. Kaldı da hiçbir Ahaylı'dan aşağıda değildir. Tanrılar eşi ihtiyar Piryam cevap verdi. Şanlı çocuk, sen kimsin? Anan baban kimdir? Talihsiz oğlundan ne kadar gereğince söz söylüyorsun. Tanrısal Hektor'dan söz açarak, ihtiyar, beni sınamak istiyorsun. Onu ben Kavga'da ne kadar çok görmüşüm. Gemilerin yanında Ahaylıları o gün nasıl bastırıyor, kılıçtan geçiriyor, parça parça ediyordu. Biz orada olana bitene seyirci kalıyorduk, Ahilleus. Atreoğluna karşı olan öfkesinden bizi Kavga'dan uzak tutuyordu. Ben Mirmidonlardanım, hem Ahilleus'un seyisiyim. Babam Poktor zengindir, fakat senin gibi ihtiyardır. 6 oğlu daha var. Ben 7.siyim, kuram çıktığı için orduya ben katıldım. Az önce gemilerden ayrılarak ovada dolaşırken size rastladım. Tanrılar eşi ihtiyar Piryam cevap verdi. Peleoğlu Ahilleus'un seyisi isen bana doğrusunu söyle. Oğlum hep gemilerin yanında mıdır? Yoksa Ahilleus onu parça parça edip köpeklere yedirmiş midir? Haberci Hermes cevap verdi, ihtiyar. O ne köpeklere ne kuşlara atılmış, yedirilmiş değildir. Ahilleus'un barakasında olduğu gibi durmaktadır. Gözlerinle göreceksin, üstünden kan yıkanmış, silinmiş, tertemiz, taptaze. Yaraları kapanmış yatıyor. Mutlu tanrılar, oğluna, oğlunun ölüsüne bile böyle saygı gösteriyorlar. Gönüllerinin o derece sevgilisidir. Böyle dedi ve büyük bir sevinç içinde kalan ihtiyar cevap verdi. Hey, çocuğum, ölümsüzlere gereken kurbanları sunmada kusur etmemek çok doğruymuş. Oğlum, hiçbir zaman sarayında Olimpos'un mutlu tanrılarını unutmazdı, şimdi de onlar, meymenetsiz ölümden sonra bile onu unutmuyorlar. Şimdi, tanrıların inayetiyle, Ahilleus'un barakasına beni ulaştırır mısın? İyiliğine karşılık şu güzel kupayı kabul et. Bunun üzerine haberci Hermes şöyle dedi, ihtiyar, beni genç gördüğünde sınamak istiyorsun. Fakat Ahilleus bilmeden ben hediye kabul edemem. Ona ait bir hediyeyi alma, benim gönlüm razı değil, hem de korkarım, ileride bu yüzden bir kötülüğe uğrayabilirim. Fakat sana, gönlümün arzusu ile, istediğin yere kadar kılavuzluk etmeye hazırım. Kimse kılavuzunu küçümsemeyecek, sana el uzatmayacaktır. İyiliksever tanrı böyle diyerek arabaya atladı. Az sonra Ahilleus'un yüksek barakasına ulaşmışlardı. Mirmidonlar ona bu barakayı çam mertekler doğrayarak ve üstünü kamışlarla örterek yapmışlardı. İyiliksever Hermes, ihtiyara barakanın kapısını açtı. Onu çok güzel ve çok değerli kurtulmalıklarla beraber içeri soktuktan sonra şöyle dedi. İhtiyar, sana gelen ölümsüz bir tanrıdır. Ben Hermes'im. Babam, kendi, beni senin yanına kılavuz gönderdi. Ahilleus'a görünmeden ayrılıyorum. Sen gir, Peleoğlu'nun dizlerine sarıl, ona babası, anası ve oğlu adına yalvar, gönlünü heyecanlandırırsın. Hermes böyle dedikten sonra yüksek Olimpos'a döndü. Bu ara ihtiyar Piryam, hayvanların yanında İdris'i bırakarak, Zeus'un sevgilisi Ahilleus'un yanına gitti. Peleoğlu, ihtiyarı görünce bir şaşkınlık geçirdi. Yanında bulunan seyisleri Otomedon ve Alkimos ile göz göze bakıştılar. Piryam Ahilleus'un dizlerine sarılarak şöyle yalvardı, ''Tanrılar eşi Ahilleus, babanı hatırına getir.'' O da ben yaşta, uğursuz ihtiyarlığın eşiğine basmış bir talihsizdir. Etrafındaki komşuları onu bunaltıyorlardı ve felaketi uzaklaştıracak kimsesi yoktur. Fakat hiç olmazsa senin sağlığından haberler almak yüreğini ara sıra sevinçle doldurur. Oğlunun dönüşünü her gün bekleyebilir. Benim talihsizliğim çok daha büyüktür. Oğullarımdan şehri ve halkı koruyacak yalnız Hektor'um kalmıştı. Ölüsünü olsun almak için Ahaylıların gemilerine geliyorum. Sana büyük kurtulmalıklar getiriyorum. Tanrılara saygı göster ve babanı düşünerek bana acı, Ahilleus. Böyle dedi ve Ahilleus'un gözlerini yaşarttı. İhtiyarın iki elini yavaş yavaş dizlerinden ayırdı, ayağa kaldırdı. İkisi de ağlıyordu, biri canına kıyılan oğlu Hektor için. Öbürü babası ve hiç unutmadığı arkadaşı Patroklos için gözyaşları döküyorlardı. Peleoğlu konuşmaya başlayarak kanatlı sözler söyledi, talihsiz ihtiyar, kim bilir, yüreğin ne acı kaygılarla doludur. Yalnız başına, bu kadar oğlunu öldürmüş olan adamın karşısına çıkmaya nasıl cesaret ettin? Gel, koltuğa otur. Her ikimiz pek büyük olan kederlerimizi bir an için unutalım, tanrılar benzeri ihtiyar Piryam şöyle dedi. Zeus dölü, Ahilleus, Hektor yayda yatarken, beni koltuğa oturtma, bir an önce. Getirdiğim kurtulmalıkları kabul et, onu bana ver, doya doya gözlerimle göreyim. Bana güneşin ışığını gösterdiğin için tanrılar da sana vatanına dönmek iyiliğini bağışlasınlar. Ayağına çabuk Ahilleus şöyle dedi, beni titizlendirme, ihtiyar. Ben kendiliğimden Hektor'u sana vermeyi düşünüyordum. Zeus'un bir habercisi, beni dünyaya getiren tanrıça. Deniz ihtiyarının kızı Tetis, bundan önce yanıma geldi. Senin de buraya bir tanrının kılavuzluğu ile gelmiş olacağını aklımla düşünüyorum. Yoksa hiçbir ölümlü bizim ordunun arasına giremez. Bekçilerimizin gözünden kaçamazdı. Yas içindeyim, öfkemi oynatma. İhtiyar korkuya düşerek sustu, kurtulmalıkları arabadan indirtti. Ahilleus, Hektor'u örtmek için iki keten çarşaf ayırdı. Hektor'u geri vermek üzere iken, Ahilleus fıçkırarak arkadaşını andı. Hades'in derinliklerinde, Patroklos, tanrısal Hektor'u kurtulmalığını getiren babasına geri verdiğimi öğrenirsen, bana darılma. Bu kurtulmalıktan gereken payı ayırıp sana sunacağım. Tanrısal Ahilleus böyle söyledikten sonra, az önce oturduğu koltuğa dönerek oturdu, Priam'a şöyle söyledi. Oğlun sana geri verildi, ihtiyar bir yatak üzerinde yatıyor. Şafak vakti götürürken görürsün. Sen de geceyi dışarıda serilen bir yatakta geçireceksin. Dernekte oy sahibi ahaylılar buraya girip çıkıyorlar. Birinin seni burada görmesini istemiyorum. Benden dilediğin her şey istediğin gibi olacaktır. Bütün gece ölümsüz tanrılar ve kaldı arabaları güzel insanlar bir gevşekliğe kapılarak uzanmışlar, uyuyorlardı. Yalnız iyiliksever Hermes'i uyku tutmuyordu. Yüreğiyle düşünüyordu, Priam Hanı. Şanlı kapı bekçilerinin gözlerinden kaçırarak gemiler arasından nasıl iletecekti? İhtiyarın baş ucunda dikilerek seslendi. İhtiyar, Ahilleus canını bağışladıktan sonra, düşmanlar arasında böyle rahat rahat nasıl uyuyabiliyorsun? Şu saatte oğluna oldukça pahalı kurtulmalıklar vererek kurtarmış bulunuyorsun. Fakat seni ahaylılar görürlerse, Adamemnon'a haber verirlerse ellerine düşersin ve 3 kat daha pahalı kurtulmalıklarla kurtarılamazsın. İhtiyarı bir korku aldı, çavuşu da kaldırdı. Hermes hazırlıklarına yardım ederek onları kimse görmeden ahaylıların ordusundan uzaklaştırdı. Babası Zeus olan güzel Santos Irmağı'nın geçit yerine erişince Hermes ayrılarak yüksek Olimpos'a havalandı. Onlar da safran elbiseli şafak ışığını yere yayarken arabalarını hıçkıra ağlıya şehre sürdüler. Bu ara Afrodit'e benzeri Priam kızı Kassandra Akropol'e çıkıp bakmıştı. Arabanın üstünde, ayakta. Babasını ve şehrin gür sesli çavuşunu ve katırların taşıdığı yatak üzerinde Hektor'u gördü. İnleyerek bütün şehre haykırdı. Gelin Troyalılar, gelin Troya kadınları, Hektor'u görün. Eskiden, hayatta iken şehre girdiğini gördüğümüz zaman ne kadar sevinirdik. Sitesinin, halkının büyük koruyucusu, o idi, en büyük sevinçleri de o idi. Gelin, görün, böyle dedi ve artık şehirde ne bir erkek, ne bir kadın, ağlamayan, hıçkırmayan kimse kalmadı. En başta karısı ve şanlı annesi vardı. Saçlarını yoluyorlar, arabanın üstüne atılıyorlar, ölünün başını kucaklıyorlardı. Troyalılar yığın yığın, ağlayarak etrafını alıyorlardı. O ara, Priam, arabasının üstünden haykırdı. Bırakınız, katırları süreyim, evine götürdükten sonra istediğiniz gibi hıçkırır, ağlarsınız. Böyle dedi. Hektor'u konağına götürdüler, güzel bir yatağın üstüne yatırdılar. Etrafına Tır'ın ilahisini söylemede usta şarkıcılar koydular. Kadınlar ilahilere hıçkırıklarıyla karşılıyorlardı. En başta, ak kollu Andromahe, canına kıyılan Hektor'un başını kucaklayarak kadınlara yürek yakıcı bir alıt söylemeye başladı. Erkeğim, çok genç hayattan ayrılıyor, beni konağında dul bırakıyorsun. Oğlumuz, biz iki talihsizin dünyaya getirdiğimiz masum çocuk, daha çok küçük, gençlik çağına erişeceğini umuyorum. Ondan önce şehrimiz baştan başa yıkılacak, talan edilecek. Çünkü sitemizi, kadınlarını, çocuklarını koruyal sen artık yoksun. Bu kadınları, beni de beraber, gemilerine götürecekler. Sen de küçüğüm, ya benimle beraber gelecek, körelik hayatının sefaletlerine katlanacaksın. İnsafsız sahibimizin andalyalarına koşacaksın veya seni ahaylılardan biri alıp yüksek hisarımızdan aşağı fırlatacaktır. Hektor'un ahaylılar arasında düşmanları çoktur. Kiminin oğlu, kiminin kardeşi. Onun kolları altında can vermiştir. Canlara kıyan kaldada babanın yumuşak bir yüreği yoktu. Bunun için Hektor, bütün şehir senin için ağlıyor. Benim içinse bundan sonra fidandan, hıçkırıktan başka bir şey kalmayacaktır. Ağlayarak böyle dedi, kadınlar da hıçkırıklarıyla karşıladılar. Sonra Hekübe'de yürek yakan bir alıta başladı. Hektor, sevgili çocuklarımın en sevgilisi. Hayatta sen tanrıların sevgilisiydin. Öldükten sonra da sana saygı gösteriyorlar. Eskiden ayağına çabuk Ahilleus, eline geçirdiği oğullarımı geniş denizin ötesine götürür. Samos'ta, İmbros'ta, dumanlı Lemnos'ta sataydı. Fakat seni, uzun ağızda tunç silahıyla canına kıydıktan sonra, canına kıymış olduğun sevgili arkadaşı Patroklos'un mezarı etrafında, hıncından, sayısız, defalar sürükledi, yine de arkadaşını diriltemedi. Bugün sen, konağında, hayat senden yeni ayrılmış gibi, rengin taze, uzanmış yatıyorsun, yattığın yayda Apollon'un yumuşak oklarıyla vurduklarına benziyorsun. Ağlayarak böyle diyor ve yalnız sonu gelmez fidanların yükselmesine sebep oluyordu. Üçüncü olarak Helen'e başka bir ağıta başladı. Hector, bütün kayınlarımdan gönlümün en sevgilisi sendin. Tanrılar benzeri Alexandros'un karısı olduğumu, beni Troya'ya getirdiğini unutmuyorum. Keşke ondan önce ölseydim. İşte memleketimden ayrılıp buraya geleli 20 yıl oluyor. Senden ise hiçbir acı söz işitmedim. Ne zaman kayınlarımdan, voayları güzel eltilerimden, görümcelerimden biri, hatta kayınanam, beni kınasa, sen tatlı dilinle, güler yüzünle. Yatıştırıcı sözlerle gönlümü alırdın. Şimdi talihsiz ben kendim için ve senin için yüreğim yanık ağlıyorum. Artık Troya ilinde bana tatlı bir söz söyleyerek güler yüz gösterecek kimse kalmamıştır. Beni gördükleri zaman hepsinin tüyleri diken diken oluyor. Beni o kadar sevmiyorlar. Ağlayarak böyle dedi, yığınlar vıçkırıyordu. O zaman ihtiyar Priam şöyle konuştu, Troyalılar. Şimdi gidip şehre odun getirirsiniz. Arbosluların bir baskınına uğramaktan korkmayınız. Kara, gemilerden beni yola çıkarırken Ahilleus, 12. şafak aydınlığına kadar bize hiçbir fenalık yapmayacağına söz vermişti. Böyle dedi ve yük arabalarına öküzler ve katırlar koştular, vakit geçirmeden şehrin önünde toplandılar. Dokol gün, yığın yığın odun getirdiler. 10. şafak, ışığı ölümlülerin gözlerine yaydığı zaman, kahraman Hector'un cenaze törenine başladılar. Gözyaşları dökerek cesedini hazırlanan odun yığınlarının tepesine yerleştirdikten sonra odunları ateş verdiler. Sabah, gül parmaklı şafak göründüğü zaman, ün salmış Hector'un sönmeye başlayan cenaze ateşinin etrafında toplandılar. Alevin yayılmış olduğu her tarafı ateş rengi şarapla söndürmeye giriştiler. Sonra kardeşleri ve yarenleri beyaz kemiklerini, yanaklarını ıslatan gözyaşları dökerek topladılar, bir altın kutu içinde yumuşak elbuvan parçalarına saydılar, sonra vakit geçirmeden. Bir çukurun içine koyup üstüne geniş taşlardan sık bir tabaka yaydılar, bunun da üstüne toprak serperek mezarı yaptılar, Ahaylıların bir hücumundan korktukları için. Mezarın başına bekçiler beklettiler. Mezar bittikten sonra şehre gelerek Zeus Dölü Priam Han'ın konağında toplandılar. Atkısrak terbiyecisi Hector'un cenaze törenini gereğince verilmiş bir ziyafetle kutladılar.